Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcastine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Selamlar herkese.
Selamlar.
Seni sormalı.
Ben de iyiyim. 7-11 Mart 2016 arasında konuşacağız.
O kadar oldu mu? Ya, klasik muhabbet.
7-12 Mart. 12 Mart. Normalde öyle yazmamız lazımdı.
Doğru, 12 düzelttim. 12 Mart. Cumartesi yayına giriyoruz aslında.
Evet.
Adreslerle başlayalım. Teknoseyir.com internet adresimiz. Bunun yanında aynı isimle bütün her yerde sosyal ağlarda varız. Ek olarak Gamende ve Otoseyir olarak da YouTube'da ayrı kanallarımız var. Abone olabilirsiniz.
Teknoseyir.com.tr'yi de aldık bu arada bu hafta içinde, değil mi?
Com.tr'ydi, evet, evet. O da bizim.
Yönleniyor mu çalışıyor?
Yönleniyor şu anda.
Evet, ama site com üzerinden çalışıyor.
Tabii.
Evet. Şimdi ilk haberler, lansman haberleri. Biliyorsunuz artık sıra, yani şey bitti, Barcelona'daki fuar, sıra geldi telefonların satışına.
O telefonların Türkiye'ye ulaşması.
Evet. Şimdi iki tane lansman var. Birisi yapıldı, birisi bu hafta yapılacak. Önümüzdeki hafta yapılacak. Samsung S7 ve S7 Edge için bu hafta bir lansman düzenledi. 18 Mart olarak da telefonların satış tarihini açıkladı.
İşte mağazalar süslenmeye falan, tabii, hani afiş falan başlamış.
Hatta bazılarında zaten ürünler var, gidip bakabilirsin de.
Ama alamıyor musun?
Evet, satışa çıkmadı.
Tamam.
Ön sipariş vesaire, onlar ayrı tutuyorum. Ona Mart başında başlamışlardı.
S7 var, S7 Edge var.
S7 ve S7 Edge.
Note yeni yok. Note yok.
Ben de ilk defa o lansmanda gördüm ürünleri. S6'ın üzerine çok büyük değişimler yok ama hakikaten tutuşu falan gerçekten söylendiği gibi iyileşmiş. Daha detaylı konuşuruz. Ama fiyatlar tabii 2800 falan, böyle hani nasıl olacak bilmiyorum.
3'ün altında kalmış ya, ben ona şükrediyorum.
S6 da geçen sene bu civarlarda değil miydi ya? 2800 mü? 2500'lerde miydi?
2500 diye hatırlıyorum ben ya. 2800 yani değildi. Ama
bu,
bakın.
Bu telefonlar 2000 liranın çok üstüne çıktı.
Evet. Amerika'da da pahalı. Orada da $800 zaten. Hani bu telefonlar pahalı. Türkiye'de pahalı değil. Pahalı.
Kolay sahip olunacak. Evet. Değil.
Diğer lansman G5, onun en yakın rakibi. O da işte önümüzdeki salı duyurulacak lansmanıyla. Tarihlerine, satış tarihi ne zaman olur onu da o zaman öğreniriz.
Bir de HTC'nin 10 var. Ya M9, da, M10
evet.
Yenisi. Ama onun hiç ne bahsediliyor ne hani...
Pek sessiz, evet.
Ne oldu anlamadım. HTC bu Virtual Reality kaskının daldı. Başlığının heyecanına daldı.
Doğru.
Ortada öyle bir telefon var. Ne... Barcelona'da doğru düzgün konuşuldu.
Kendi etkinliğini yapacak herhalde.
Ne bir etkinlik yapılıyor. Fiyat 2000 liranın üzerinde onda da. Valla bayağı pahalı.
Çok pahalı.
Bütün telefonlar 1000 lira civarındaki telefonlar yine en sevdiğimiz telefonlar.
Öyle oldu, evet.
Ya eski şeyler, amiral gemilerinin fiyatları düşüp 1000 lira civarlarına kadar geldiler. Ki onlar da bayağı tatmin edici performans sunmaya devam ediyor hala. Hem ekran görüntüsü vesaire olarak, hem de
doğru.
İşlem performansı.
Güncelleme olarak gelmiyor işte eski.
Güncelleme gelmiyor.
Gerçi yenisine de gelmiyor. Pek bir şey değişmiyor.
Evet, bunlara bakacağız. Telefonlar gelecek bize de.
Bize de ulaşmaya başladılar.
Tabii, S7 de burada.
Ufak ufak seriyi tamamlayacağız.
Evet.
Hepsine bakacağız.
Bu telefon konusu açıldığı zaman özellikle yerli telefonda Vestel'in başını çok yakan bir Vestel vergisi meselesi vardı. Halbuki
öyle o, bilinen, öyle bilinen, isimlendirilen.
Aslında bu bütün yerlilerin imza attığı bir belgeydi ama Vestel çok bağırdığı için adı Vestel vergisi
Vestel'e
oldu.
Vestel'e hani fikir sorduklarında ya geç bile kalındı falan şeklinde görüş bildirdi. Onun üzerine kaldı bu iş.
Ve de içlerinde en büyüğü Vestel.
Tabii. Bir de içlerinde gerçekten yani yerli bir şeyler yapan Vestel.
Evet.
Ama ne oldu? Bütün telefonların eleştirilerinde inceleme yapıyorsun altında. Hep vergi. Basın toplantılarına gidiyorsun. İlk soru telefon falan değil, vergi.
Evet.
Şimdi ama şöyle bir şey olmuş. Vestel bu talebini geri çekmiş. Resmi gazetede de yayınlandı bu. Yani bu konu resmi olarak kapandı artık.
Evet.
Artık gündemimizde yok. Hani ek vergi ama gerçi zaten şu var. Hani bu kadar doların bilmem nenin artması, işte vergiler derken zaten pahalı telefonlar bir ek vergiye ihtiyaç kalmadı bence.
Öyle. Ya şimdi tabii bir yandan şey diyebilirsin. Ya bu adamın Samsung gibi, HTC gibi filanca başka bir sürü firma gibi devlerle rekabet etmesi zor. Bir destek lazım denebilir. Ama işte bu o desteği tersten yapınca garip oluyor. Yani tamam Vestel'e teşvik mi veriyorsun, ne veriyorsun, destek mi veriyorsun, ver. Ama sen bu sistemi onun yerine diğerlerini fiyatını yükseltelim ki
alamasınlar.
Alamasın kimse şeklinde yapınca işlemiyor. Çünkü İşlemez. Adam yine onu alacak. Daha alacak. Çok zorlanacak.
Tabii.
Daha çok
kaçağını alacak.
Hani mutsuz olacak. Ha, bavul ticareti falan başlayacak. Yine alacak. Ama öfkelenecek. Daha çok öfkelenecek.
Evet.
Olmuyor işte. Neyse yine hani akıl galip geldi galiba.
Öyle gözüküyor.
Böyle bir durum varsa.
Çok zarar gördüler abi. Çok zarar gördüler.
Evet.
Bu haber ilginç yine bizden. Noterler artık sosyal medya paylaşımlara da dahil kayıt altına alabileceklermiş yazışmaları. Şöyle ki biliyorsunuz birisi size küfür etse onun screenshot'ını alabilirsiniz ama o screenshot'ın bir değeri mahkemede senin olmayabilir. Çünkü sen de yapmış olabilirsin.
Paint'te de yapmış olabilirsin. Evet.
Yani onu hakimin inisiyatifine kalmış bir şey oluyor biraz. Doğru.
Onu engellemek için noterler bir sistem kurmuşlar. Screenshot alma sistemi diyelim biz ona.
Onaylı ekran görüntüsü.
Onaylı ekran görüntüsü aynen öyle. Noterden onaylı.
Ya e-tespit demişler ismine. İnternet üzerindeki sayfaların herhangi bir sayfa da olabilir. İlla sosyal ağ olmak zorunda değil.
Tabii canım.
Bu arayüze girip o sayfanın gerçek ekran görüntüsünü alabiliyorsun. Hani noterden onaylanmış bir şekilde.
Sen
alıyorsun tabii. Çünkü tek tek hani uğraşacak değil adam seninle. Ama onların arayüzünü kullanarak aldığın için e-arşive falan da kaydettiği için resmi bir nitelik kazanıyor.
Evet.
O sistemi delik deşik ederler. Ben sana söyleyeyim. Yani görüntüyü ben alacağım. Noter görmeden onaylayacak. Noter onu. O sistemi delik deşik ederler.
Bakalım
hatta
nasıl olacak?
Hadi edelim.
Vallahi düşünmüşlerdir herhalde onun yani şey yapılabileceğini. Haklısın. Bu işlerden iyi anlayan biri bir şekil kandırmayı becerir herhalde. Ya da o arayüz şeyi nasıl çalışıyor bilemiyorum. Bir pencere gibi bir şey açıyor senin önüne. Uygulamadan bahsediyor.
Chrome'da çalışıyormuş.
Yönergelerinde yazmışlar Google Chrome'da en iyi çalışıyor diye. O alıyor aslında ekran görüntüsünü. Sen sadece yönlendiriyorsun. Şu sayfaya git, şurayı al falan şeklinde. Belki seni hiç araya sokmadan tamamen kendi sunucusu üzerinden falan çalışıyorsa onu üzerinde oynama yapman zor. Sadece sana görüntüyü gösteriyorsa.
Kendi sunucusundan çağırıyorsa
tabii.
Amenna.
Ama senin üzerinden bir şekil veriyi alıyorsa o zaman hakikaten araya biri girebilir.
Ben onu
ben herhalde düşünmüşlerdir
araya proxy türü bir şey koyarım. Site gelir yine ekşi sözlük, URL'si, ekşi sözlük her şeyle ama içindeki yazılar benim yazdığım yazı olur. Onu nasıl hani bir ya onu Grease Monkey falan türü şeylerle bile yapabiliyorsun. Yani mesela bir site mavi diyelim. Sen o sitenin mavisine gıcık oluyorsun. Beyaz olsun diye. Şey Grease Monkey ile modifiye ediyorsun.
Evet.
Bunun biraz daha teknik kısmını yaparlar. Bakalım.
Evet, bakalım.
Bundan alınan görüntülerle ne davalar açılacak, ne kararlar varılacak görelim.
Evet.
Ya sonuçta hani biraz daha aslında böyle ne denir? Trollerin işi zorlaşmış gibi bir şey algılıyorum ben. Çünkü eskiden düşünsene adam sana küfür edecek ve silecek Twitter'dan veya başka bir yerden. Sen davanı açacaksın da mahkeme Twitter'dan bilgi isteyecek de oradan gelecek de falan da vesaire çok uzayacağı için genelde kimse uğraşmıyordu. Şimdi burada bir delil olacak elinde hazır ve kolay bir şekilde elde edebiliyorsun. Bayağı kişinin başı yanabilir eğer Levent'in dediği gibi güvenilir falan da bir şeyse.
Kimseye küfür etmeyin.
O ayrı o zaten.
Evet.
En temiz.
Bir başka haber de yine bizden. Bir rotasız seyahat diye meşhur bir blog var. Adı üstünde gezdiği, gördüğü yerleri yazan bir yazıldığı bir blog. Hürriyet gazetesi buradan bir tane izinsiz yazı içerik kullanmış.
Görsellerini de.
Hepsini komple evet.
Hatta görsellerdeki galiba imzayı da
silmiş.
Silerek. Ben daha önce aynı şeyi Apple iPad lansmanında yaptıklarını yakalamıştım. Hatta şeyle engaged'ın mı ne grafiklerini kullanmışlardı.
Evet,
şey yayınlamıştım orijinali ve Hürriyet hali diye. Bunu bu sefer yerli bir blogcuya aynı muameleye uygun görmüşler. Adam da dava etmiş.
Evet.
Haklı.
dava başlamış. Hani hukuki süreç devam ediyor. O linkini verdim. Oradan takip etsinler. Sürekli
İşte inceliyor. O onaylı şey bu arkadaşa lazım.
Evet.
Ekran görüntüsü.
Çok ihtiyaç çok. Çünkü Hürriyet'in kendisi de kabul ediyor aslında. Hani okur temsilcileri olur ya gazetelerde.
Evet.
O kabul etmiş. Hani biz burada yanlış yapmışız diye.
O
şimdi
zaman,
cezada anlaşılacak.
Anlaşılacaklar. Yani. Anlaşılacaklar.
Evet. Kötü bir şey tabii.
Ya bu koca bir gazetenin bunu böyle fütursuzca yapması ayıp bir şey.
Yapıyorlar.
Kötü bir şeyden ziyade ayıp bir şey yani.
Ben daha önce işte iPad lansmanında Engadget'ındı zannedersem nasıl bütün fotoğraflarını nasıl çalıp imzasını kesip kullandıklarını yayınlamıştım. Daha sonra bir Nokia'nın tarihi falan türü bir galeride aynı şekilde yine resimlerin orijinal üzerindeki logoları silip kendilerine mal ederek bir de isim yazarak hani bizim bunu filanca hazırladı bizim muhabirimiz yayınladıklarını yakalamıştım. Bunun benim yakalamadığım her gün bir tane tekrarlanıyor kesin. Bir de biz tabii işimiz icabı böyle şeyleri hep teknik konularda yakalıyoruz.
Tabii.
Bir de bunun magazini, modası, sporu falan var. Galeri denen şeyler zaten hırsızlık
üzerine
genelde mamülü şeyler. Hatta o hırsızlığın siteleri çıktı.
Listesi.
Son zamanda işte şu ne diyor, başkası ne yapıyor falan gibi isimleri olan siteleri çıktı. Çok saygın kuruluşlar da o sitelere sponsor oluyor. Holdingler falan.
Aynen öyle. Biz de Akit'te klima satıyoruz.
Ha, Akit'te de bizim fotoğrafımızı çaldılar, orada kullandılar.
O tamamen bir acayiplik. Yani orada olmayan bir şey yapıyorsun bizim fotoğraftan.
Ya şimdi şöyle bir şey çıktı. O bizim başımıza birkaç kere geldi. Videodan ekran, videodan tek kare alıp haberin görseli olarak kullanıyorlar. Biz
televizyonda telefon sattılar abi.
İşte biz evet o şarlatanlar bile bizi kullanmışlar. Ne yapacaksın?
İşte böyle.
Bir haber sitesi bizim videomuzu aldı. Sesimiz duruyor, görüntümüz yok.
Evet.
Ekran hani ekranda bir şeyler anlattığımız zaman o görüntüler giriyor. Yüzümüzün gözükeceği zaman o görüntü sabit kalıyor. Onu girmiyor. Bu şekilde gayet anlaşılan bir yayın kullandı.
Bir de şey yapıyorlar.
Windows 10 videosu.
Mesela bizde normalde orada TeknoSeyir yazıyor köşede evet. Ama ekranı büyütüp onu dışarı atıyorlar.
Onda. Yani uğraşmış adam.
Uğraşmış.
Öyle 5 dakikada olacak yok iş canım. Değil. Bariz bizim videoyu download edip o gün onunla uğraşmış. Hı. Ne diyeceksin ki? Sorsan şey, telefon açıp sorsan büyük olasılıkla şey diyecekler. Ya stajyer bir çocuk vardı burada, o yapmış. Biz de zaten dün onu işten çıkartmıştık.
Tabii.
Hep böyle derler. 1997 yılında bile böyle diyorlardı. Ben ilk yazılarımı falan yayınladığımda. Hala aynı olacağını emin olabilirsin.
Tabii.
Ya aslında hiç üşenmeyeceksin. Hepsine dava açacaksın.
Bak, sonuçta bu adam açmış işte.
Kanıt ortada yani.
Ya şöyle de bir şey var ama işte şimdi yayın grubu. Sen zar zor bir avukatla anlaşacaksın. Adamın hukuk ofisi var. Hmm. Böyle bir kat içinde avukatlar var. Hani onunla savaşmaya kalkıyorsun. Zararlı bile çıkabilir. Kendini idam sehpasında bulabilirsin. Ne oldu ya? Bir anda nasıl buraya geldik? diye. Evet, bu blogcu arkadaşa da iyi şanslar dileyelim. Çok zor bir durumda. Bu dediğimiz durumda işte. Onun bir avukatı var. Karşı tarafında bir hukuk firması karşısında. Kolay gelsin. İyi şanslar. Haklı ama umarım hakkını alır.
Evet. Google bir haftada 19 milyon korsan paylaşım linki silme talebi almış. Bir hafta içinde.
19 milyon.
Acayip bir rakam ya.
Telif hakkı ihlali iddiasıyla Google'a link kaldırma ihtarı yollanıyor.
2013'te aynı haftada 4 milyonmuş. Yaslamışlar.
Evet, bu kadar artmış.
Nasıl artmış? Çoğu müzik.
Millet de peşine düşüyor içeriğinin.
Evet. Çoğu müzik tabii bunun şeyi. Gerçi biraz da şey tuhaf hani müzik artık çok ucuzladı. Hani bizim için bile ucuz. Yani bir kuruş bazında müzik satın alabiliyorsun artık. iTunes'tan şuradan buradan.
Evet.
Bunun hani bu kadar artmış artarak devam etmesi enteresan bir yandan. Seagate bu phishing, olta saldırısı mı desek bunu birazcık hani bilmiyorum.
Oltalama.
Tuzak. Oltalama evet. Kurbanı olmuş. Şöyle ki sen geçen haftalarda bir örnek vermiştin. Türkiye'de hani kredi kartı geri ödeme üzerine insanları kandırıyorlardı. Alacağınız var bankadan nereye ödeyelim diye. Bunlar da benzer bir sistem kurmuşlar. Bu da diyor ki vergi geri ödemesi, vergi iadesi.
Vergi iadesini biz iyi biliriz.
İşte.
ama buradaki başka türlü bir iade.
Tabii. Ama bunu yapabilmek için de mesela bu Seagate örneği sadece bir tanesi. Milletin vergiyle ilgili bütün bilgilerini toplayarak önce bir database oluşturmuşlar. Evet. İşte Seagate'den çalınan bilgiler de onlar. Orada çalışan insanların vergileri numaralarıyla ilgili evet. her şeyi almışlar. Sonra işte arıyorlar tek tek. Yani bak sizin vergi numaran şu. Şu kadar alacağını tespit edildi. Ödeyeceğiz.
Hazırlıyor malzemeyi.
Malzemeyi hazırlıyor.
Dolayısıyla inandırıcı bir... yani şimdi işte telefonla arıyorlar seni. Senin adam adını bilmiyor, bilmem neni bilmiyor. Ama sana isminle falan hitap edince ya. Farklı oluyor. İki level daha yüksek bir dolandırıcı çalışması oluyor. Öyle yapmışlar. Seagate çalışanlığının vergi bilgilerini, o sosyal güvenlik numarası Amerikalıların hani hep filmlerde falan geçer ya, o bilgileri çalmışlar. Ya evet. bir firmaya sızmayı kafaya koyarlarsa ciddi bir araştırma yapıyorlar ve şeyi buluyor adam. Mesela firma satılıyor, mesela satılma süreci içinde bunu öğrenirse çalışanlara şey diye mail atıyor. İşte firmamızın son durumu hakkında bilgiler falan başlığıyla atıyor. Ya da işte firma kapanıyorsa yeni iş olanakları falan, ya da hani kapanıyorsa işte tazminatlar nasıl ödenecek falan başlığıyla mail atıyor. Adam o zaman işte uyanık falan geçinen adam bile bir anda düşer. Boşluğa düşüyor. Tam konu üzerine, düşündüğü konu üzerine mail gelince.
Evet.
Seagate'e böyle, Seagate çalışanları.
Çalışanları.
Kurban olur.
Hem de eskileri dahil.
Evet.
Ama şüphesiz hani baktığınız zaman en kolay ve en karlı iş ransomware denen sistem.
Evet.
Bilgisayarını senin şifreliyorlar. Şifreyi açmak için de para istiyorlar.
Yapacağın hiçbir şey yok yani.
Hiçbir şey yok evet.
Bir yıldır falan bayağı bir gündemde bu. Bizim ülkemizde de
tabii, tabii.
insanları yakıyor.
Ve bu macOS'a da bulaşmış durumda ilk kez. Daha önce bir deneme olmuş ama bu kadar değilmiş. Bir BitTorrent Transmission denen bir BitTorrent şeyine
istemcisinin
dosyasına sızdırmışlar bunu.
Kurulum dosyasına. Bu da var.
Ve ilginç taraf şu, tabii Apple'ın bir sürü güvenlik sistemi var ve o da sertifikalarla çalışıyor. Sertifikayı başka bir yerden edinmişler ve edindikleri firmanın da bir Türk firması olduğu ortaya çıkmış.
Şimdi bizde geçen yıllarda bir sertifika skandalı yaşanmıştı.
Evet. Türk Trust
3-4 şey yılı buluyor. Onun herhalde yankıları mı bunlar, yansımaları mı bu yıllar sonrasına?
Şimdi o işte o sertifikayı kullanarak Apple'ın sistemini, güvenlik sistemini güvenli diye aşıyorlar. Bu bilgisayarına bulaşıyor ve işin en enteresan tarafı şu, 3 gün sonra aktif oluyormuş. Adı da bunun K-Ranger diye bir şey içindeki o gömülü şeyin. 3 gün sonra aktif oluyor, şifreliyor, sonra da senden bir Bitcoin istiyorlar ki o da $400 mıymış neymiş şu andaki piyasa değeri.
Ona pazarlıkla ama indirebiliyorsun.
Tabii.
Başına böyle bir şey gelirse şey diyorlar, mutlaka pazarlık yap, son ana kadar uğraş. Hı. Çünkü adam da senden almazsa hiçbir işine yaramıyor. Çünkü sen çok önemli bilgim yok, yeniden sıfırdan kurarım deyip geçebiliyorsun. Bu adamın işine gelmiyor.
Doğru.
O yüzden son ana kadar pazarlığı yapıp şey yapabilirsin.
Diğer yandan tabii ki Apple o sahte sertifikayı artık iptal etmiş. Yani şu anda artık uyarı veriyor. Eğer o transmission dosyasında bulaştırdılarsa kurdurtmaya çalıştırmıyor. Geçmiş ama tabii artık hani etkilenenler de olmuş tabii ki.
Ya burada artık yedeklemenin gerekliliği gözüküyor ama sadece hani yedekleme olarak işte bir bilgisayara ikinci bir disk taktım, dosyaları oraya atıyorum.
Hiç anlamı yok.
Gittin. External disk taktım, dosyaları atıyorum. Geçmiş. NAS cihazım var, oraya atıyorum. Ya da otomatik atıyor. Hayır. Artık bir strateji belirlemen lazım.
Evet.
Mesela şöyle. NAS cihazını atmak gayet güzel bir, depolama cihazını atmak gayet güzel bir yedekleme sistemi. Fakat o klasörü bilgisayarına şifresiz erişilecek şekilde hani bağladıysan, mount ettiysen teknik tabiriyle o cryptoware oraya da erişiyor. Senin yedeklerini de şifreliyor.
Yedekli gidiyor.
Dolayısıyla mesela ne yapacaksın? Üşenmeyeceksin. O yedekleme klasörüne şifresi, kullanıcı adı şifresi olacak. Öyle erişeceksin. Normalde şifresiz şekilde bağlı olmayacak bilgisayarına. Ya da işte yedekleme yazılımın gözükmeyen, normalde gözükmeyen bir klasöre şifreleri alacak. Hı.
Ki orada Levent abi
yedekleri alacak.
O şifre süper karışık bir şey olmasa da olur.
Çünkü evet evet. Sadece giremesin.
Giremesin yeter.
Ha, 1 2 3 4 5 yap.
Tabii. Ya yapma da.
öyle yapma tabii. Onu da açanını yaparlar da. Bunlar hemen bu kripto veri kıracak şeyler. Şey var. Dropbox dosyaların arşivini tutuyor. Yani tamam. Eski halini tutuyor. Bunu webden erişebiliyorsun. Üzerine yazdıysan hani o dosyanın eskisini de Dropbox kendi içinde tutuyor. Onu kullanabilirler.
Evet.
Hani bir felaket durumunda durumu kurtarmak için akıllarında olsun.
Tamam.
Ama ciddi işlerle uğraşıyorsan bu yedekleme işini oturup uzun uzun düşünmen lazım.
Kesinlikle doğru.
Günlük, haftalık, aylık ve uzun şey hani arşiv.
Arşiv.
Yedek değil arşiv artık tozlu raflara kaldırma. Bunları dikkate almak lazım. Çünkü ciddi bir tehditle karşı karşıyayız.
Doğru.
Bu bir anlık.
Bir anlık ya.
Bir şey ve hani herkesi eğittin. Bir firmaya bir insan geliyor. O bir hata yapabilir. Bir misafir bir hata yapabilir. Misafir demişken bizim bu router incelemelerinde falan hep bahsettiğimiz misafir ağı işi kullanılabilir bu tür şeyler için. Ama şey yapacaksın, ayarlarını düzgün yapacaksın. Misafir internet, senin ağına bağlanacak. Senin ağın üzerinden internete bağlanabilecek, işini gücünü yapacak. Ama senin ağdaki diğer bilgisayarlarını falan görmeyecek. AP Isolation diye yazıyor. Access Point yalıtımı. Router'ın ayarlarında. Bunu dikkate alsınlar.
Tamam.
Bir de orada şöyle bir... şey buldum. Şimdi misafir ağın adını misafir ağı falan yapınca adam bozuluyor, tamam mı? Biz Akdeniz kültürüyüz ya, böyle daha işte sıcağı bize de mi misafir ağı? Halbuki bir şey değişmeyecek. Adam internete bağlanacak, yani, Facebook'a bakacak. Aynı şey ama.
Alt sınıf.
Ha, biz de mi misafir ağından geleceğiz falan.
Hayır, bize güvenmiyor musun?
O yüzden misafir ağın adını sen şey yap. İşte pek mesela benim PacJam Premium yap. Daha iyi adam oraya girsin özellikle.
Sana özel yaptık.
Çünkü onu PacJam Guest bilmem ne yaparsan dediğim gibi şey oluyor. Bize de mi Guest? O yüzden sen onun adını Ultimate yap. Ultra yap. Bayıla bayıla bağlansın.
Güzel. bir güvenlik haberi daha bu sefer Facebook'tan. Şöyle. Şimdi... bir şeyi kırmak için hani brute force denen şey var, defalarca şifre denemek. Çoğu sistem o denemeler yanıldığında kilitler sistemi. Ki 30 bin defa deneyeme. Facebook'un betasında ama o kilit mekanizması yok. Yani defalarca şifre deneyebiliyormuşsun.
O adam ona script yazar.
Evet yazmış zaten.
Yazmış zaten biri.
Ve hani şey yaptım diyor, ben ispatını falan da koymuş, çalıştırdım bunu diyor. İstediğim kişinin şeyine giriyordum diyor.
Şifresini
buluyordum. Bunu tabii ki bu adam iyi bir adam çıktı, çıkmış, Facebook'a bildirmiş. Facebook da ona 15 bin dolar ödül vermiş, açığı da kapamış.
15 bin dolar da güzel para.
Evet.
Ama tabii bu kadar temel bir şey de nasıl yayında... Şimdi şöyle tabii acı bir durum var, bunu bu adam buluyor, bildiriyor. Şimdi bu ilk bulanın ne olduğunu sanmıyorsun herhalde.
He tabii. Hani birileri bunu, de kullanıyor bunu.
Şimdi bunu bulup da bunun bir de yeraltı marketi
tabii,
var.
Tabii.
Hani bu komplo teorisi falan değil. Gerçek. Bunun kendi marketi var. Onlar satılıyor. Bulan saklar zaten. Bulan böyle tutup da Facebook'a buldum diye giden. Hani kendi güvenliğini sağlamak için gitmiştir. İlginç ya. Bu kadar büyük bir açığın böyle bir hani... koskoca Facebook'ta açık yerde, ortalık yerde olması.
En temel şey yani ABC'si bu artık işin.
İşte beta kısmında unutmuşlar ya. Demek ki.
Evet. Bu çok ilginç bir haber. Ars Technica'da uzun uzun yazılmış, ben hani tavsiye ederim okunmasını. Kraliçe Nefertiti'nin bir tane büstü var.
Ünlüdür.
Çok ünlüdür. Birileri bunun taranmış halini yaydı internete. 3
boyutlu şey mi çıktı? Printi mi çıktı?
Evet. Herkes basabilir yani şu anda. O dosyaları da açtılar. Ama adamların iddiası şu, biz bunu işte içeriye müzeye Kinect soktuk. Berlin'de bir müzede bu arada. Onunla taradık diye bir iddiada bulunuyorlar. Uzmanlar bakıyor ya, bu Kinect'le taranmış olamaz. Hani çok yüksek çözünürlüklü. Evet. Kinect'in çözünürlüğü buna yetmez.
Belli.
Birazcık kıvranma başlıyor adamlarda.
Bir de şimdi Kinect'i tabii PC'ye bağlamıştır ama Tinect'in çözünürlüğü evet.
Adamlar bu sefer şey diyorlar, ya biz bunu başkalarından aldık, o adamlar nasıl elde etti bunu biz bilemeyiz, açıklayamayız diyorlar. Yani o Kinect, ya, o bir yalan oldu, evet, ortaya yani çıkıyor ama sonuç itibariyle bu ortalıkta şu anda ve şey diyorlar, bunu bu zaten bunu yapılmış, müze bunu yapmış zamanında. Kıyaslıyorlar Cezanne'la, müzenin yaptığına çok benziyor, çok yüksek çözünürlüklü, çok detaylı. Birisi diyorlar ki bunu müzeden hackledi herhalde ve piyasaya sürdü.
Ama müzeden eklediyse birebir aynı olması lazım. Evet. Arada fark var yani.
Ya biraz fark var ama işte onu şey yapamıyorsun. Yani bu yine de müzeden sızacak kadar bir detaylı bir görüntü. Yani onu birisinin bu kadar iyi bir çalışma yapması, içeriye hani izin mizin de almadan pek mümkün değil diyorlar.
Şimdi 3 boyutlu tarayıcı falan öyle hani cebime yani pardösümün içinde sakladım, çaktırmadan tarattım gibi bir şey
olmaz
değil. Olmaz. Onu ayağıyla şeyle kurup saatler sürüyor taraması. Ki o da şey çıkartmıyor. Mesela hani taradığında da öyle 3 boyutlu obje printer'a sürülecek şekilde gelmiyor. Bir nokta bulutu geliyor. Sen sonra oradan o yani bir 3D uzmanı çalışıyor daha üzerinde günlerce. İlginç bir olay. İlginç. Ama bir yandan da şu var. Bu kötü bir şey midir? Yani şimdi o büstün sahibi kimdir?
Mısır.
Mısır halkı mirasıdır aslında.
Berlin'de ne işe?
Ya o ayrı
tüm,
bir konu.
Tüm insanlık diye düşüneceksin. Evet, ama genel olarak insanlığın mirası.
Aynen.
Şimdi hani dolayısıyla hani tarasın, müze tarasın, koysun sitesine, herkes indirsin. Ne olacak? Ben bunu evdeki printer'ımdan bastırsam zaten aslı plastikten basacağım. Zaten onun rengi var, şeyi var. Tabii. Hiçbiri olmayacak. Yani bilmiyorum, bir yandan da hani tamam izinsiz bir şey yapıldı. Hani izin, bir de Almanya'da geçiyor ya olay. Bu baktan bir her şey kurallı şeyle de olacaktır.
Tabii.
İzinsiz olduğu olmadığı tabii ki tartışılır da. Ne bileyim böyle şeyin, bu tür şeylerin hani bunun sahibi benim, kimseye baktırmam istersem türü olması benim aklımı almıyor.
Aynen öyle.
Yani belki hani çok ayrıntılı verirsen kopyalarını yapıp millet birbirini kazıklar falan diye mi acaba? Ama çok küçük bir kısmını değiştirirsin, herkesin bileceği.
Yani gene verirsin yani. Şimdi doğru söyledin ama hani bunun da kopyasını yapmak herhalde pek...
Ya da şu var.
Kolay olmaz.
Zaten foto şeyden taranmadan göreceksiniz. Bunlar hasarsız olmuyor genelde. Sen hasarsızını sun, herkes onun kopya olduğunu anlasın. Mesela.
Bileyim ya işte garip.
Ama hani bu da bir yeni bir şey, hani hayatımıza girdi. Birisi senin objenin artık kendisini çalmadan bir şekilde kopyasını çıkarabilecek. Yani böyle bir hiç görülmemiş şeyler yaşayacağız herhalde.
Bir gün bire çıkmasın Levent Pekcan'ı metrobüste taradım diye.
Mümkün.
Ya şimdi geçmişte adamın elindeki anahtardan, fotoğrafından anahtarı yapan oldu.
İşte.
Hatta Merkel'e mi yapılmıştı? Neydi öyle bir şey?
Evet.
Merkel'in parmak izini mi çalmıştı?
Parmak izini çaldılar onu.
Parmak izini çalmıştı. Ayrıca işte dediğim gibi anahtarın fotoğrafından anahtarı yapan oldu falan. Bilemiyorum.
Senin dediğin doğru. Bence bu kopyalama olayı anahtar denen şeyi bitirecek. Çünkü dünyanın en kolay kopyalanabilir nesnesi yani. Adam sabunla bile basıp çıkarıyor yani.
Kalıbını çıkarıyor.
Evet.
Artık elektroniği falan var. Murat.
Çok güzel bir fotoğrafını çektin mi artık bugün bir basamaman için hiçbir sebep yok.
Evet. Evet. Vallahi göreceğiz. Benim oyunculardan falan benim yüzümü çaldılar falan. Olacaktır bunlar.
Tabii. Şeyciler panikte işte, koleksiyoncular ya hani çok az bulunan evet şeyleri, fotoğraflarını istemiyorlar.
Kızıyorlarmış, kızıyorlar değil mi? Çok nadir şeylerin çok iyi fotoğraflarının yayınlanmasına kızıyorlarmış.
Evet, daha neler göreceğiz.
Figürlerin falan. Ama bir yandan da bak güzel bir şey. Şimdi bu 3D baskı mesela, diyoruz ki ya araban var, parçasını bulamıyorsun. İşte basılabilecek sana özel.
Tabii.
Falan filan. 3D baskıyla otomobil parçasına kadar basabiliyorsun.
Basarsın.
Bir yandan da ya işte benim figürümün kopyasını yapmışlar. Şey olayı bence hani insanları kandırmak, o kopyayı orijinalde satmak satarsan kısmı suç ve hoş bir şey değil ama bir yandan da ya anlamsızca fiyatı yükselen şeyler oluyor. Ne güzel böyle çoğalsın işte. Bu şey gibi geliyor bana. Şimdi bazı kitaplar var. Hakikaten alamıyorsun işte. Ben çok severim Ray Bradbury'nin bir öykü kitabı. İlk
öykü kitabı yanlış hatırlamıyorsam Dark Carnival 1000 küsur dolar. 1930 küsur mü ne 50 küsur mü ne basımı bir daha basılmamış etmemiş. Ama bu şey hani birisi bunu scan etse herkes okuyabilecek hani icabını ya da işte parasını vereyim okuyayım ama bana 1500 dolar deme işte. Şunu çoğaltın bir daha bu bilgi ya kitap bilgi. Çoğaltın bu bilgiyi uygun fiyatla satın bedava verin demiyorum. Belki bir süre sonra objeler de bu hale gelecek.
Belki de belki de. Palm Storm diye bir şey var duydunuz mu daha önce?
Duymadım.
Yani bu hani bir grup diyelim bunlara. Genelde Ruslara Rus yanlısı bir grup. Ruslara eğer birisi yanlış yaparsa onlara saldırıyorlar sanal olarak. Trend Micro bir yazı yayınlamış listede tabii ki Türkiye'de varmış artık. Ve hani uyarmış Türkiye'yi. Meclise işte sizin önemli kurumlarınıza saldırı yapabilirler diye.
Güvenliğin ciddiye alınması gerekecek.
Alınması lazım, evet. Bir diğer haber. Amerika'dan ZTE'ye kötü haber var. Şöyle ki ZTE bu İran'a uygulanan ambargoyu vardı ya.
Onu, artık yok.
Evet artık yok ama zamanında delmişler. Öyle karar vermiş Amerika. Ve ihracat kısıtlaması getiriyor ama şöyle. ZTE biliyorsunuz Qualcomm'un yongalarını kullanıyor. Mesela şimdi ön lisansa izne tabi tutacaklarmış. Yani ZTE Qualcomm'dan bir şey almak istediğinde izin alacak. Ama tahmin edeceğiniz üzere o izin verilmeyecek.
Veya belli bir miktarda.
Ya da az verilecek. Evet. Böyle ZTE'ye de onlar ambargo koyuyorlar. Dolayısıyla yani şu, hepsi etkileniyor. Tabii ZTE'nin müşterileri de etkilenecek bundan. Tabii. Sen ZTE diye etiket bir marka alıyorsun. Altından ZTE çıkıyor. Şimdi işte Qualcomm kullanan modellerinde ciddi sıkıntı yaşanacağı söyleniyor. Tahmin ediliyor. Amerika'nın kısıtlaması nedeniyle.
Bir yandan da ZTE ürünlerini falan aslında bayağı geçtiğimiz yıllarda geliştirdi. Bugün birçok Türkiye'de hani yerli marka diye gördüğümüz telefon ZTE.
Evet.
Yükselen firmaydı. Şimdi Qualcomm'la aranın bozulması falan
kötü olacak tabii.
Kötü olur ama işte halledilir.
Halledilir.
Bunun görüntüde dargın olunur, sonra arkada barışılır falan. Milyon dolarlar bir o tarafa bir tarafa bir bu tarafa gitmeye başladı mı her sorun çözülür.
Google DeepMind şey neydi ya? Kasparov'la IBM'in
Deep Blue.
Şimdi DeepMind var Google'da. O Go oynuyor ve insanlı maçlar yapıyorlar ki oynadığı kişi de yani şampiyonlardan büyük şampiyonlardan birisi. Belki tanıyan vardır. Lee Sedol diye biri. Daha önce Avrupa şampiyonunu yenmişler. Şimdi bu adamla oynatıyorlar. Onu da iki maçtır yeniyor bilgisayar.
Ya Go oyununu bilgisayara aktarıp bir türlü şey yapamıyorlardı. Evet. Satranç gibi değil çünkü. Çok daha farklı kombinasyonlar ne denir? İnsan sezgisi sezgisel içermesi gerekiyor. Aynen. Evet. Ama işte yapay zeka o noktaya gelmiş artık görünüyor.
Evet. Ben de çok şaşırdım diyor kaybeden şampiyon. ama şeymiş ya işte açılışı iyi yapamadım falan diyor ama ikinciyi de kaybetti sonra. Hani daha evet, üç tane var.
Mesela açılış değilmiş.
Evet, üç tane daha var. Hani bunu şunun için söylüyorum. Daha bu hafta sonu oynanacak. İzleyebilirler. YouTube canlı yayınlıyor. Linkini de verdim. Bir sonraki maçları izleyebilirler. Şey var. Burada mesela makinenin öğrenmesi falan da var. Hani bu bayağı gelişmiş bir algoritma arkada çalışan yapay zeka şu ana kadar da bayağı başarılı.
Go oynamayı biliyor musunuz?
Ben bilmiyorum.
Bana bir kere öğretmeye çalıştılar da sonra pişman oldular.
Ya aslında basit
Atari diye bir şey vardı onu hatırlıyorum.
Basit kuralları var. Ben de geçenlerde bu haberler biraz yaygınlaşınca bakayım dedim. Ama işte bazı ne denir ayrıntıları var. Onları bilmen gerekiyor. Oynayıp şey yapman lazım.
O Atari bir pozisyon muydu neydi? Bir
evet,
hani
şah
demek gibi falan galiba bir şeydi, bir pozisyondu.
Ya işte üç taşın etrafında kalınca böyle bir şey oluyordu. Yalnız bu taşlarını ben şeye benzetiyorum ya. M&M şeyleri vardır ya. Şekerlere benzetiyorum hep.
Çocuk varken evde tehlikeli.
Oynanmamalı.
Direkt.
Yani güzel bir oyun. Basitliğiyle zaten korkunç. Hani bir tahta taşlar. Taşlar öyle şah, şey, kale falan gibi değil. Hepsi aynı.
Ya amacın gibi. En çok alanı hükmetmek aslında.
Ya onun o basitliği şeyi belli ediyor. Acayip derin bir şey olduğunu. Biz bilgisayara bir türlü aktarılamıyordu gerçekten.
Şimdi insanları sildiler.
Ama Kasparov Deep Blue'yu yenmişti. Yani ilk başta en azından. Burada evet. Direkt mağlubiyet.
Ama işte yıllardır uğraşılıyor sonuçta.
Tabii. Çin geliştirdiği izleme ve analiz platformuyla suçu gerçekleşmeden önlemeyi planlıyormuş.
Minority Report. Evet.
Sosyal ağları takip edip, paylaşımları takip edip, işte yapay zekayla.
Yani mümkün.
Nasıl önleyecekler peki?
Ya Çin zaten Çin olunca hani çok fazla insan hakkı falan biliyorsun o kadar da sorun teşkil etmiyor onlar da.
Evet.
Alacaklar demek ki abi içeri hemen hoşlarına gitmezse gördükleri. Ya makine diyecek ki adam hani sürekli yazdığı şeylerden herhalde bir puan üretiyor senin mesajlarındaki kelimelerden falan bir puan üretiyor. Belli bir sınırı aştın mı bu gidin alın getirin diyecekler. Ve oradan sonra zaten halledilir. Bir şekilde.
Ama işte hani daha eyleme geçmeden, herhangi bir şey yapmadan, hani bu evrensel hukukun en temel işte şeyidir.
Çin o evrende değil.
Ya tabii ki değil. Tabii. Yani zaten Çin'de işte yok Kuzey Kore'de falan gibi hani şeylerde kapalı toplumlarda olabilecek bir şey.
Ya bir şey olabilir tabii ki. Bunun arkasında bunu destekleyen bir nasıl söyleyeyim, teorisi olabilir. Şimdi hani Philip K. Dick'in öyküsünde Minority Report'ta şey var. Geleceği görme yeteneği olan özel insanlar var. Onlar tahmin ediyor suçu. Hani çok da net bir bilgi veremiyorlar da işte işe yarayacak ipuçları veriyorlar. Burada ya zaten şu var be. Şimdi hani bir yandan da düşünürken bir yandan daha derinine inmeye çalışıyorum. Ya bir suç işleyecekse bunu internette yazan adam zaten hani yazan tamam ben şunu yapacağım diye yazmıyor ama hani bunu belli edecek şeyler yazan adam zaten biraz amatör terörist olacaktır herhalde. Değil mi?
Yani. Valla.
Şimdi Isaac Asimov'un birçok eserinde sürdürdüğü bir tema var. Psikotarihti değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Deniyor ki ya kişilerin ne yapacağını tahmin edemezsin. Ama insan gruplarının, toplumların hareketlerini bayağı isabetli şekilde tahmin edebilirsin.
Hmm.
İşte böyle verilerden yola çıkarak, geçmişteki deneyimlerden yola çıkarak grupların ne yapacağını oldukça isabetli şekilde tahmin edebilirsin iddiası. Burada tabii kişilere indiriyor olayı ama burada da sosyal medya gibi o zamanlar Asimov'un bile düşünmediği bir yeni araç var. Şey falan da Facebook'a eklenmemiş miydi? Hani ya bu adam intihar edecek galiba falan diye Facebook'un kendisi algılıyordu, fikir yürütüyordu.
Şimdi hatırlayamadım.
Yani sosyal ağlarda sonuçta şeyini belli ediyorsun.
Sen rengini.
Evet yani o anki içinde bulunduğun durumu falan belli ediyorsun. Hatta Twitter'dan falan şey yapıyorlardı. Bir olayla ilgili işte halkın genel algısı nasıl, kamuoyunun hissettiği şeyler nasıl falan gibi. Üniversiteler bunun üzerinde çalışıyor ama senin dediğin gibi hep genele hitap eden
evet.
Şeyler. Çünkü tekil bazda yani bir adamı tespit etmek çok zor ya. Yani bu biraz...
Ya bu işte Çin'de olacak bir şey. Adamın işte Twitter'da, Facebook'ta falan yazdıklarından, like yaptıklarından falan bir şey oluşturursun hakikaten. Bir profil, bir döküman oluşturursun. Bakacaklar orada belli bir tehdit puanının üzerine çıktıysa adam onu zaten işte alırlar merkeze. Orada detayını öğrenirler ondan.
Evet.
Ya da en azından gözdağı veriyorlar. Bak izleniyorsunuz. Evet. Saçma sapan şeyler yazıp paylaşmayın.
Şey bilmiyoruz ki hani böyle bir şeyin aktif olmadığını zaten diğer ülkelerde de bilmiyoruz ki.
Evet,
ha, kimseyi gelip götürmediler gözümüzün önünde şimdiye kadar. Hani gelecekte bir şey yapacağı için ama hani sana uygulanan takibin artıp artmadığını falan bilmiyorsun. Bilmiyoruz.
Evet. Başka şeyler de olabilir. Mesela daha hani normal kullanımlar. Mesela sen siyasetçisin bir laf ediyorsun. Onu analiz edip o nasıl bir tepki doğurdu halkta, işte sosyal ağlarda?
Onun çalışmaları var. Yani o tür şeyler yapılıyor zaten. Sen siyasetçisin, bir konuşma yapıyorsun. Mesela Amerika'da ön seçimler var ya. Onları hakikaten Twitter'daki yankılarına bakan ekipleri var. Onlar böyle bayağı profesyonel çalışıyorlar.
İşte onu algoritma düzeyinde düşün. Tek tek i̇şte, insan olarak değil
tabii.
Mi?
Tabii. Ama işte yani bu haberdeki konu tek insan.
Tabii.
O nasıl olacak? Hem de yapmadan önce tespit edecek seni.
Mesela şimdi düşün. Hey, bu
ve şey, tutturabilecek bunu.
Tutturabilecek.
Vestel vergisi diye bir şey olmayabilirdi böyle bir analiz olsa. Adamı diyeceklerdi ki ya bu çok felaket bir tepki yaratıyor. Bir daha konuşmayın ya da geri adım atın.
Tabii. Ya böyle genel şeyler de mantıklı. Hani eskiden beri yapılıyor zaten. Hani Amerika ile Rusya Soğuk Savaş döneminde de Ruslar ne yapabilir? Şöyle olsun. Yani bu bir aslında beyin fırtınasıdır. Sürekli sen tartışırsın masa başında. Güçleri falan girersin. Bilgisayarların zaten gelişmesini sağlayan şey de bu. Bir yandan. Ama işte tekil bazda ya diyelim ki %100 söyledi makine. Ya bak bu adam kesin öldürecek dedi. Gidip aksiyon alabilecek misin? Nasıl yapacaksın?
Tabii.
Daha olmamış ki olay. Olmadan yani şimdi, sen nasıl bir adamı engelleyeceksin?
Hani geçen aylarda ülkemizde tartışılan şey var ya hani intihar bombacısını patlamadan engelleyemiyoruz. Hakikaten öyle ama. Hani çünkü yapmamış, yapacak mutlaka sen bunu yaparsın diye yani, tutturamazsın.
Ya, takip edersin. Yapma girişiminde hani çok böyle bariz ibare olursa işte adam... Hakikaten bombayı temin ettiyse, arabaya yüklediyse basarsın evet. Orada.
Ama işte yolda giderken çevirip de sen kesin bunu yapacaksın, ben anladım gözünden. Olmaz. O tutturamazsın. Mahkemede sonra kaybedersin, daha rezil olursun.
Tabii.
Öyle. Diğer haber de bir IŞİD militanı teslim olmuş. 22 bin örgüt üyesinin bilgilerini sızdırmış.
Evet, USB stick'e atıp örgütün bütün... bilgilerini ve basına ulaştırmış. Hani sadece mercilere değil, basına bile ulaştırmış.
Her milletten adam var galiba.
İşte veri güvenliği herkes için gerekli. Ya. Bak görüyorsun. Hani herkes bilgi çaldırabiliyor.
Tabii.
Ya da zararlı çıkabiliyor. 22 bin
iyi rakam.
Şaşırtıcı değil mi?
Yani evet. Adamlar militanlarını böyle veri tabanında falan mı tutuyorlar? Bunlar yani bizim adamımız.
22 bin kişiyi nasıl tutacaksın? Yani. Bilgisayarı işe koşmuşlar onlar da. Ama stop işte veri yani. Güvenliği herkese lazım.
Ya şimdi bu IŞİD'in şey oldu hani artık bildiğimiz klasik terör örgütünden ziyade bir devlet gibi çalışır. Çünkü maaş dağıtıyorlar bir şey oluyor falan. Hani böyle kompleks bir yapı var. Tabii ki o kadar olunca da bilgisayar işin içine giriyordur hakikaten.
Evet, bilgisayarı işe alacaksın.
Demek ki de takip eden artık bu adam ajan mıdır yoksa gerçekten militandır da sonradan vaz mı geçti? 22 bin de az değil
ama
mi?
Bilgileri işte kolayca çalmış.
Ya.
Orada demek ki orada da veri güvenliği problem.
Evet. Bir haberde TP-Link'ten onlar evet. Da modemlerini dışarıdan firmware yüklenmeye kapamışlar. Evet.
Ya şimdi bunun yine bizi sürekli takip edenler hatırlayacaktır. Geçtiğimiz 6 ay kadar oluyor. Şey demiştik. Amerika'da bu FCC radyo yayınlarıyla ilgili emisyonla alakalı kuruluş şey diyordu. Router'lara bu işte OpenVRT falan gibi senin kendi yükleyebileceğin amatörlerin geliştirdiği firmware'ler var ya bunu istemiyordu FCC. Biz bunu haber olarak dile getirmiştik. O yönde işte o çalışma sürüyor. İlk kabul eden hani de TP-Link olmuş. TP-Link'ten açıklama geldi. Diyorlar ki ya kardeşim Amerika'da bu bizim önümüze kanun olarak kondu. Uyumak zorundayız ama sadece Amerika'ya sevk ettiğimiz routerlar böyle diye belirtti TP-Link. FCC'nin de aslında derdi şu. Diyor ki bu hani tamam bu OpenWRT ya da şu DDWRT, Tomato falan bunlar yıllardır gelen açık kaynak projeler. Ama işte sen o projeyi modifiye edip modemin yayın gücünü olması gerekenin üstüne çıkarabilirsin. Ya da bir çeşitli numaralar çevirebilirsin. Tamam. Adamlar bundan hoşlanmadılar. Ama tabii bir yasak falan şeklinde olması insanın ağzında kötü bir tat bırakıyor.
Kafaya koyan adam aslında TP-Link'le falan uğraşmaz. Hani bu işlerde bilgisi varsa zaten kurar kendi yani. Sistemini. Gene yapacağını yapar. Ama demek ki çok ayağa düşmesini mi istiyorlar?
herhalde kolaylaşmasını istiyorlar. Özellikle TP-Link'in seçilmesinin nedeni de TP-Link'te şey çoktu. TP-Link'te hani cihazı fiyatları da hesaplı ya. TP-Link'ten bir router alıp üzerine adam istediği kendi firmware'ini yüklüyordu.
Peki bir soru sana. Firmware'i tamam yükleyemiyorum. Yükleyemeden o cihazın sinyal gücünü arttıramaz mıyım anten değişikliğiyle?
Harici amfi yaparsın falan yaparsın. Ama hadi o işte herkesin yapacağı iş değil. Hmm. Hani evinde bir firmware yüklemek varken öbürü bayağı iş. Yaparsın hem de şey gibi yaparsın işte hani bütün dünyaya yayınlarsın Wi-Fi sinyalini.
Yani.
Megawatt gücünde şey yap, ampi yap, kule gibi antendik. Ama onlar herkesin yapabileceği iş değil. Ama şey sevindirici. Şu an için ülkemize falan bir sıkıntı yok. TP-Link bunu belirtti.
Tamam güzel o zaman.
Amerika'ya sevk edilenlerde biz bu kilidi koyduk şeklinde belirtti.
Bu ilginç. Microsoft yaygın kullanılan SQL Server yazılımını Linux'a aktaracak.
Çok da ilginç değil. Çünkü Microsoft bir süredir böyle şeyler yapıp duruyor. Daha geçen haftalarda konuşmuştuk. Xamarin denilen bir firmayı satın almıştı işte. Yani Microsoft sürekli Linux üzerinde çalışan veya işte diğer Android'de, iOS'ta falan çalışan yazılımlar peşinde bu aralar. Bir değişim sürecindeler. Microsoft SQL'i de kendi sadece Windows sunuculara hapsolmuş bir şeydi. Dediler, SQL sunucusuydu. Şimdi artık Linux'ta da çalışılabilir hale getirecekler.
Büyük bir şey mi?
Ya çok şey değil. Çünkü Linux kullanıp da SQL kullananlar zaten onun alternatiflerini kullanıyor. MySQL var, PostgreSQL var. Daha kurumsal istiyorsan Oracle'ın veri tabanlı sistemleri var. Hani Microsoft'u kullanıyorum diye şey yapmak zorunda değilsin. Ha şöyle olur. Zaten kullanıyorsan Windows sunucuda barındırmak zorunda değilsin artık. Hani Linux sunucu kurarsın. Microsoft da buna dahil. Bak onların bir Azure bulut ortamı var ya. Onun bir kısmı zaten Linux makinelerden oluşuyor. MS SQL'i orada barındıramıyorlar. Onlar da Windows makineler kurmak zorundalar. Şimdi onlar kendilerine de aslında bir yandan faydası olacak. Yani genel olarak Microsoft'un değişimi açısından iyi bir şey. Yani bu açık kaynaklı hale getirme vesaire falan bir değişim var. Hani çağa ayak uyduruyor Microsoft biraz.
İyi yapıyor. Bu Microsoft'tan bir haberde Skype for TV desteği gidiyormuş.
Evet. Televizyonlarda Skype var çoğunda. Tabii kullanan yok. Bilmiyoruz. Bir kamera takmak gerekiyor. Mikrofon takmak gerekiyor tabii ki bunu kullanabilmek için televizyona. Ama bunu destekleyen televizyonlar var. Hatta dahili kamerasıyla var. Gelen falan kendi güvenlik açıklarını yaratan televizyonlar vardı. Yani desteği kalkıyor. Güncellenmeyecek. Tabii arada protokolde değiştikçe diğer istemcilerle bir süre sonra da işe yaramaz çalışmaz hale gelecek. Şey demiş Microsoft. Biz daha çok Skype'ın kullanıldığı benimsendiği platformlara desteğimizi yoğunlaştıracağız, çabamızı yoğunlaştıracağız demiş. Evet, bir şey diyemezsin. Ben şimdiye kadar öyle televizyonun karşısına geçip de Skype'la ne konuştum ne konuşanı gördüm. Yani
ben de aynı
var şey. Mıdır? Vardır herhalde de.
Yapanı yazsın yoruma görelim.
Yani bir yandan şey olur, sözünü kestim kusura bakma. Hani Star Trek'te uzay gemisinin şeyi gibi öyle büyük, orada da böyle büyük ekranda şey çıkar ya Klingon doğru çıkar işte Kaptan Kirk'le konuşur. Onun gibi 65 inç ekranın karşısına geçip de arkadaşla merhaba nasılsın konuşmak güzel olabilirdi ama.
Ya arkadaşla değil de anneyle babayla çocuk çocuğu görsünler diye konuşmak için kullanılabilir. Hani öyle bir ortamda. Ama şöyle bir şey var, artık televizyonlar Android'de oluyor. Oradaki Skype'ı kullanacaksın o zaman zaten.
Yani o da var.
Bir yandan da.
Öyle öyle. Ya şey sorun. Şimdi bir ilk yani bir televizyonlar var. Bir de ilk nesil akıllı böyle yarım akıllı televizyonlar var ya. Hani uygulama falan içinde bazı uygulamalarla geliyor. Sen belki yükleyemiyorsun ama o içinde gömülü bir uygulamalar var falan. Onlar da sıkıntı. Yoksa Android televizyonlar falan zaten uygulama marketiyle geliyor.
Aynen öyle. Onları da inceleyeceğiz yine. Listemizde var.
Ya buradaki kullanılırlığı etkileyen şey. Şimdi telefon kişisel bir şeydir. Açarsın, konuşursun.
Evet.
Bu aslında hani televizyondan Facebook kullanımı, televizyondan Twitter kullanımı falan hepsi aynı yerde takılıyor.
Televizyon ortalıkta, salonun ortasında ve bütün ev halkı ona görüyor, evet, bakıyor.
Duyuyor.
Ha, oradan kimse telefonla anca işte torunlar anneanneyle
evet,
konuşur.
Evet.
Kimse yoksa görüşme yapmaz oradan bütün ev halkına yayınlayarak. Benzer şekilde kimse yalnız yaşamıyorsa Facebook'a falan girmez. Bütün herkes çünkü o sırada bakıyor olacak. Ölü doğuyor bu projeler. Herkes kendi kafasına kendi kaskını takınca sorun olmayacak.
Doğru.
O kasklarda da başka problem var. Konudan biraz sapacağız ama bu hafta bir sürü şey gördüm. Videosu gördüm ben. Kaskı takıp takla atanlar, sağa sola çarpanlar, düşüyormuş gibi.
İşte insanların eline ulaşmaya başladıkça.
Yani çünkü el göz koordinasyonu falan insanın feleği şaşıyor. Gerçekten dengem bozuluyor yani.
O
ciddi bir problem olacak.
İnternette komik videoları da var. Hakikaten o Oculus'un bir roller coaster'a Türkçe ne deniyor bilmiyorum. Hani tren, şaka treni mi? Yok, şaka treni demeyelim. İşte roller coaster, herkes anlamıştır. O demosu var ya, o hakikaten şey oluyorsun. Bir an böyle düşüşe geçtiğinde evet, sen de bir yere tutunma ihtiyacı hissediyorsun.
Ya şey var, Verge'de vardı bugün. Adam böyle masanın önünde bir şeyler yapıyor. Hakikaten elindeki aletleri de kullanarak yapıyorsun. Masa var önünde. Bir süre sonra alışıyorsun. Şöyle masaya bir dokunayım, ileri bakayım hissi geliyor. Tabii tamam, elin boşa gidiyor bir anda tabii, tak diye.
Tabii.
Önünde bir şey varsa kafanı çarparsın yani.
Tabii.
Bu bir süre sonra bunların haberleri de gelmeye başlayacak.
Tabii hız ki. Treni Levent abi.
Efendim?
Hız treni.
Hız treni.
Evet.
Güzelmiş. Gerçi hızlı trenle güzelmiş ama iyiymiş. Bundan sonra hız treni kullanırız. HTC şey uyarısı yaptı mesela. Şeye dikkat edin. Şimdi orada sanal ortamda otururken altında, gerçek hayatta altında sandalye olmayabilir gerçekten. Baldır küldür yere yuvarlanabilirsin. Ayrıca bence daha büyük sorun şu. HTC'nin Vive'ında yürüyorsun, hareket ediyorsun ya. Sehpaya takılıp baldır küldür ineceksin aşağı. Çocuğun oyuncaklarına takılıp düşeceksin. Biz bunu denedik ama boş, özel hazırlanmış odada denedik. Yani. Gerçek hayatta öyle olmayacak.
Hayır.
Orta sehpa olacak. Üzerinde kül tablası, şekerlik falan olacak. Yani
bir de hep yavaş şeylerde deniyorsun şimdi. Bir de hakikaten aksiyonu bol böyle bir ortamda denediğini düşün.
Evet.
Savaşıyorsun, saklanıyorsun, evet, bilmem ne yapıyorsun falan.
V ilk çıktığında neler haberi geliyordu. Ağzına
ne televizyonlar
vurdu, şey yaptı. Zaten V'nin kendisi çalışınca da gösteriyor ya oyuna girerken. Bak sakın yandakini ağzının ortasına vurma diye. Olacaktır tabii ki. Birazcık firmalar da onu kullanacaktır gündeme gelmek için.
Tabii. Yani onların o kaza hikayelerinin bir kısmı kurgu olacak.
Olacak tabii canım.
Tabii. Tesla ile ilgili iki haber var. Bir Singapur'da bir adam P85D arabası olan bir yazılımcı. Bu adam hani
hacklemiş.
Evet, hacklemiş ama bu adam zaten bunlarla uğraşıyormuş.
Evet, kurcalamış, içinde şeyler bulmuş. O modele daha yüksek kapasiteli pili ya da daha yüksek kapasiteli modeli çıkacakmış. Onu yazılımdan bulmuş.
Bulmuş
falan.
Ve bunu tabii ki de yayınlamış. Ama sonra bir fark etmiş ki arabasının firmware'i bir öncekine
eski dönmüş. Eski firmware'in, yani adam şey iddia ediyor. Ben dokunmadım.
Evet.
Bunu bir şekilde firma uzaktan eski bir önceki firmware'i benim arabama yüklemiş.
Ama Elon Musk da itiraz etmiş. Hani biz yapmadık öyle bir şey diye.
Evet. Biz yapmadık demiyor. Benim
ben yaptırtmadım diyor öyle bir şey.
Başkası yaptı. Stajyer vardı, o yaptı.
O yaptı.
Ama adam o sildikleri backup'ını almış firmware'in.
Hmm.
Geri yükleyecekmiş.
Yine yükler canım kendisi.
Evet.
Ya arabayı alırken falan acaba bir sözleşme imzalıyor musun? Bunun ben yazılımını değiştirmeyeceğim, etmeyeceğim falan filan diye.
Sanmıyorum.
Yani bu şeye benziyor biraz. Apple'da hani ilk başlarda jailbreak'e karşı çıktı. Bayağı evet, itiraz etti. Ama sonra mahkeme yapabilinir diye şey yaptı.
Şimdi kullanıcıyla imzalanan sözleşme çok önemli. Şimdi bu geçtiğimiz yıl diyeyim, Wired dergisinde bazı makaleler çıktı. Şeyi fark etmişler. Yeni nesil çok akıllı tarım zirai makineler var. Yani traktör ama robot traktör gibi falan. Kendisi hani tarlayı belirtiyorsun. GPS'ten zaten okuyor. Tarlayı kendi sürüyor. Falan filan. Şeyi fark ediyorlar. Bunların sözleşmesinde şey belirtiliyor. sakın dokunmayacaksın. Hiçbir şeyini kurcalamak, kaputu açtım, motora baktım falan yok. Bu diyor bizim. Tamam sen satın aldın, kullanıyorsun falan ama yani John derse John derin, hiçbir şeyini ellemeyeceksin kardeşim. Her şeyini diyor, en ufak şeyine de biz bakacağız. Öyle bizim usta iyi anlıyor. Yok. Ha şey de diyebilirsin. Ya alet robot. Hani ben bunu tamir ettim diye girişip de sonra ha bizim Mahmut Emmi'nin tarlaya dalmış bizim robot olmasın. Ama tabii şeyi belirtiyor Wired dergisi. Bunun işte cihazı satın alanlara çok fazla sonradan görünmez masraf çıkarttığını bu politikanın. Çünkü en basit şeylere bile müdahale etme. Servisi resmi servisine yaptır dedikleri için şey işte çiftçilerin mağdur olduğu uzun vadede iddia ediyorlardı. Belki Tesla'nın da böyle bir anlaşması vardır. Hani arabayı alıyorsun ama öyle yok öyle her yerini kurcalamak diye olabilir.
Belki de.
Yıllar önce adamın biri kreatifin sürücülerini ekleyip kendi sürücülerini yaptığı için olay olmuştu ve oradan sonra cihazlara sürücü yüklerken bir sürü şey ekranıyla karşılaşmaya başladık. Sakın kurcalamayacağım. Ben bu sürücüleri şey yapmayacağım, kendime alet etmeyeceğim falan diye onay verir olmuştuk.
O adam hala o işi yapıyor biliyorsun.
KS miydi?
Neydi KS adamın adı?
KS serisi sürücüler miydi neydi? Delirmişti adam çünkü şey biliyor, elindeki ses kartının aslında hani hala iş göreceğini ama kreatifin buna sürücü çıkartmadığını bulup fark edip.
Daniel K.
Evet.
Ben de onun sürücülerini kullanıyorum hatta.
Sürücüleri hacklemişti. Bayağı karışmıştı ortalık.
Evet.
90'lı yıllar herhalde tahmin ediyorum.
Bir haber daha. İşte Singapur'da bir adama da Tesla kullandığı için ceza kesmişler. Çünkü cezanın da sebebi şu, havayı kirletiyorsun demişler.
Nasıl oluyor?
Değil mi? Ya elektrikli araba alıyorum ben, havayı egzoz kirletiyorum.
Ha, evet. Sıfır emisyon diyorsun.
Sıfır emisyon diyorsun.
Ama yani neyle gidiyor bu? Ama, elektrik yakıyor sonuçta.
Evet, sıkıntı şu, sıfır emisyon neye göre sıfır emisyon? Yani bu daha böyle hani üzerinde çok uzatışılmış bir konu değil. Burada adamlar, Singapur hükümeti bir denklem yapmışlar. Demişler ki tamam senin araban sıfır emisyonlu gibi gözüküyorlar ama sen o elektriği benim kömür yakarak elde ettiğim tesisten aldın. Yani böyle kurmuş bağlantıyı. Yani senin arabanın bu gitmesi için benim kömür yakmam gerekiyor. O kömür havayı şu kadar kirletiyor. O zaman bu kadar emisyona denk gelir demişler.
Ya mantıken doğru ama hesaplarken biraz abartmışlar hesabı.
Tabii çok para kesmişler.
Biraz fazla evet yani çok kirletiyor gibi göstermişler.
Bütün elektrik faturasını ona kesmişler demek.
Yani senin burada şey önemli bir kere ülkece elektriği nereden elde ettiğin. Mesela Almanya'daysa adamlar büyük bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan üretiyorlar. Yani orada böyle bir dava söz konusu olamaz. Fransa'daysa mesela nükleerden üretiliyor büyük bir kısmı. Orada da böyle bir dava söz konusu olamaz. Türkiye'de mesela yarıya yakını doğalgaz. İşte bir miktar hidroelektrik falan. Yani üretimin ne kaynağı önemli. Şey de doğru, mantık da doğru. Gerçekten sen elektrik yakıyorsun. O nerede? O elektrik nasıl üretildi? O da mantıklı. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Hani tek tek arabaların benzin yakmasındansa tek bir santralin, büyük bir santralin daha verimli yakması daha olasıdır. Hani son zamanlarda şey de vardı ya doğalgaz
dairelerden.
Çünkü tek tek verimsizleşiyor.
Merkezi olsun.
Merkezi olduğu zaman biraz daha verimini arttırma ihtimalin var. Yani burada da böyle bir denklem var aslında bir yandan. Yani Singapur hükümeti biraz abartmış gibi geliyor bana. Tamam mantığı doğru ama hani Tesla'nın da ismini karıştırarak biraz şey yapmışlar. Ama ileride elektrikli arabalarda böyle bir şey söz konusu olacak muhtemelen.
Genelde şey olacak bu. Boş CD'de, boş kasette, boş video kasette falan hep sektör şeyi var ya, desteği. Şimdi video cihazı çıktığında bütün televizyon kuruluşları, sinema şeyleri isyan etmişler. İnsanlar işte çekecekler, televizyondan kaydedip seyredecekler diye. Onların gönlü olsun diye hemen bir boş video kasetine bir şeyler eklenmiş 3-5 kuruş sinema sektörüne. Tape kasetinde aynı şey. Müzik CD'de, boş CD'de aynı şey. DVD'de aynı şey. Burada da herhalde işte böyle elektrikli araçlara bir benzinci şeyi, payı.
Payı.
Onların gönlü
bizde
olsun
TRT
diye.
TRT payı olur o.
He.
Ya bir yandan da şey de düşünmek lazım. Hani sadece mesela şimdi bunlar atmosfere salınan karbondioksit miktarından bahsetmişler ama şimdi tamam elektrikli arabada mesela pil var. O pil çevreyi üretim esnasında ne kadar kirletiyor veya sonradan geri dönüştürülürken ne kadar kirletiyor? Hani genel olarak düşüneceksen bunları da hesaba katman lazım.
Telefonumu şarj ediyorum her gün. Onun da o zaman orada elektriğini kömürden üretiyorsun.
Yani tabii bir yandan o da var yani veya işte ampul yakıyorsun aslında. Hani biraz abartı bir şey olmuş.
Bir genel geçer olmuş. Bir emisyon anlayışına ihtiyaç var galiba. Hani her yerde geçerli olacak.
Evet. Ya bir yandan tamam hani elektrikli otomobilin bedava gidiyor gibi gözükmesi çok doğru değil. Orada da bir farkındalık oluşması isabet de nasıl olacak? Aslında tabii elektrikli otomobil bizim elimize de geldi. Kullandık, izlenimlerimizi paylaştık ama benim yapmak istediğim mesela şunu hesap etmek isterim. Depo kaça doluyor? Elektrik maliyetiyle kaça doluyor? Elektrik maliyeti ne kadar? Bunlar üzerine daha çok herhalde konuşacağız.
Evet.
Biraz daha yaygınlaşması lazım.
Kesin. E-mail sisteminin geliştiricilerinden Ray Tomlinson ölmüş.
Evet. 1971'de e-mail, o zamanlar e-mail de mail diye geçiyor işte, istemcisini yazmış. Daha önce mail almak vermek için ayrı tek uygulama kullanıyorsun. Her biri için, yollamak için ayrı, almak için ayrı uygulamalar kullanıyorsun. Bir de orada şöyle bir şey var. BBS kullanmışsınızdır herhalde. Lokal bir bilgisayara bağlanıyorsun. O bilgisayara bir sürü kişi bağlanıyor. O kadarcık internet gibi düşün. Orada şey gerekmezdi BBS'lerde. Hani ben Doruk BBS diye bir şey kullanıyordum. Hani Levent başka Levent yoksa, benim kullanıcı adım Levent'se sen direkt alıcıya Levent yazardın, maili atardın, gelirdi bana. Fakat bu uzmanın şeyi getirdiği Ray Tomlinson şeyi düşünmüş. Ya farklı sistemlerde birbirleriyle konuşsun. Ona da, o da şey olarak et. Kullanıcı adı et, sistem. Levent et, Teknosehir. Bu sistemin öncülüğünü yapmış. Tabii ömrü boyunca bu et işaretini nereden çıkarttın, bu ne diye sorular sorulmuş. Adam da demiş ki ya bu çok hani bu et çok mantıklı işte. Levent et, Teknosehir.
Teknosehir'deki Levent aslında Türkçeleştirirsek.
Bu soruya muhatap kalmış. Ne diyelim?
Benim de merak ettiğim şey şu. Niye bu bilişim sektöründeki önemli insanların hepsi Levent abiye benziyor? Bu adamcağız da birebir sen misin? Yani?
Stallman benziyor da Tomlinson'a bakmadım.
Biraz sakal falan olunca demek ki.
Ya herkes tabii bilgisayar başında oturmaktan dağınık, gözler kanlanmış, bedbeniz atmış. Klasik bilgisayarcı şey işte modeli. Gayet sağlıksız. İnsanlarız.
Blue Origin 2018 yılında uzaya turist taşımak hedefliyormuş. Jeff Bezos'un girişimi bu da.
Evet, Amazon sahibi. Hep haberlerde, gündemde konuşuyoruz işte. İlk defa hatta şeyden önce, SpaceX'ten önce dikey roketi bununla indirmeyi başardılar ama çok daha küçük bir roketti. Zaten hedef de öyle uluslararası uzay istasyonuna gitmek değil, atmosferin biraz işte tepe noktasına varıp turist taşımak.
Ruslar uçakla yapıyor, MiG-25'le falan. Evet. Hani şeyi görüyorsun, üst taraf siyah artık, gökyüzü daha fazla hava bittiğinden. Gökyüzü siyah, yıldızlar var. Aşağıda da dünyanın böyle yuvarlaklığını görüyorsun. Oraya kadar çıkartıyorlar.
İşte bunlar 2 yıl içinde eğer şey olursa diyorlar, testler düşündüğümüz gibi giderse 2018'de biz artık paralı turist taşımaya başlayacağız diyorlar. Amaç da işte atmosfere dışına doğru çıkıp biraz yer çekimsiz ortamı hissetmek. Ama çok kısa sürüyor tabii. 4-5 dakika neyse herhalde o seviyelerde sürüyor. Sonra geri dünyaya dönüyorsun.
İyiymiş.
Böyle bakalım 2 yıl içinde göreceğiz.
SpaceX'in de son roketi yine konamadı.
Konamadı ama konmasını beklemiyorlardı zaten.
Evet.
Zaten o bir hafta falan ertelendi habire. Bir hava kötü oldu. Bir fırlatma noktasına gemi girdi. İzin vermediler fırlatılmasına falan. Gönderdiği uydunun konumu itibariyle geri dönüşte çok az yakıt kalıyordu. Gene denize indirmeye çalıştılar. Pek inmesini beklemiyorlardı. İnemedi zaten. Bayağı güzel. Sert çarptı.
Oyun dünyasına geçeyim. Sony'nin bu PSN hack olayı vardı. Herkes bilir, hatırlar. 2011 yılında. Şimdi orada özür mahiyetinde bedava oyun verilecekti ama bir türlü verilememişti oyunlar.
Biz TeknoSeyir'i yeni açmıştık.
Yeni açmıştık
o zamanlarda diye hatırlıyorum. İlk böyle gündemlerde. Ama çok uzun süre PSN çalışmadı.
Evet.
Sony gönlünü almak için eklenen, etkilenenlere oyun vaat etmişti. Oyunları ancak vermeye başlamış. Biraz ayıp olmuş.
Evet.
Şimdi ben oraya eklemedim. Microsoft tarafında da şöyle bir çalışma başladı. Arada sırada Xbox Live da gidiyor. Microsoft'un gönlünden şey geçiyormuş. Hani öyle bir sistem olsun ki, ya daha doğrusu şöyle, insanlar bunu talep etti. Microsoft da ya bir düşünelim bu olur gibi dedi. İnsanlar diyor ki ya 3 gün çalışmadıysa benim paralı Live Gold account'uma 3 gün eklensin, otomatik eklensin. Hani böyle birilerinin karar verip de ya da 6 saat 3 gün çalışmadığı falan olmuyor onun pek de. 6 saat çalışmadıysa 6 saat otomatik olarak benim hesabıma eklensin.
Çok mantıklı.
Birilerinin oturup da karar vermesi, sonra da benim başvurmam bilmem ne gerekmesin. Microsoft'un bir community temsilcisi, topluluk temsilcisi var. Major Nelson lakaplı. O bu önerileri mantıklı bulup Microsoft'a götürdüğünü belirtti ve Microsoft'ta da bu önerilerin ilgi gördüğünü, hani gündeme alındığını belirtti. Bakalım belki orada da böyle bir şey gelecek. Ha, gönül ister ki tabii hiç bu downtime çalışmama durumu olmasın ama belli ki bu olacak arada sırada.
Evet.
Ama hakikaten tabii ki paralı abonelik bilmem ne olan bir sistemde sistem çalışmıyorsa 5 gün ben de 5 günlük hesabıma eklensin isterim tabii ki. Benim suçum değil.
Microsoft'tan devam. İki oyun stüdyosu kapatıyor.
Evet, Microsoft'un bir sürü oyun stüdyosu var. Başarılı, çok büyük olmayan ama başarılı stüdyoları o kendi parasını verip bünyesine katıyor. Bana çalışsınlar diye. Geçmiş yıllarda böyle bünyesine kattığı stüdyolardan iki tanesini kapatıyorlar. Birisi Lionhead, bu çok önemli. Çünkü Xbox serisinin önemli oyunlarından Fable'ı yapan firma kapanıyor. Yıllardır beklenen Fable Legends iptal oluyor dolayısıyla. Bayağı bir bu şaşırttı herkesi. Diğeri de Danimarkalı Press Play isminde bir stüdyoymuş. Ben açıkçası onu pek tanışmamıştım, oynamamıştım onların oyunlarını. Böyle bir iki kapatma geldi. Bir de Kinect üzerine çalışan bir sürü stüdyosu var Microsoft'un. Yine onlar da Kinect'le bir şeyler yapmış küçük firmalar. Onları hep bünyesine çekti Microsoft. Onların da tümünün 5 tanesinin Microsoft'un bu Xbox sitelerinden falan linkleri, logoları kaldırıldı. Hani görünüşe göre onlar da gidecek. Kinect zaten Microsoft tarafından hani asla dile getirilmese de Kinect rafa kaldırıldı. Bu çok belli. Xbox One'ın Kinect'siz sürümü ilk başta biliyorsun asla çıkmaz. O makinenin parçası.
Evet.
Onsuz olmuyor Xbox One falan gibi konuşuluyordu. Sonra paşa paşa çıktı.
Aynen
Kinect'siz
öyle.
Sürümü. Orada bitti. Zaten o zamandan beri Kinect oyunu ya da Kinect kullanan oyun çıkmıyor. Bir anı oldu kaldı. Günümüzde zaten Microsoft'un da malum HoloLens'i var. VR trendi başlamışken daha da Kinect'i falan uğraşmazlar bunlar.
Kesinlikle.
Evet.
Ama hani 5 stüdyoda kapanma yolunda bu da iyi, büyük rakamlar yani.
Şey yapacaklarmış. Bu stüdyolardaki tabii bütün stüdyolar kapanmıyor tabii.
Kapanmıyor
daha
ama
başka bir sürü başarılı stüdyosu var. O insan gücünü diğer stüdyolara içinde eriteceklermiş.
Tamam. Şunun için soracak.
İddiaya göre, rivayete göre.
Böyle olursa sen bu sefer hani firma bulamayacaksın satın alacak neredeyse. Adamlar ya sonumuz bunlar gibi mi oldu? Kötü örnekler yani.
Tabii ki. Tabii ki. Artı Xbox'ın piyasadaki gücü, konumu, duruşu konusunda soru işaretleri oluşur.
Bu arada Sniper Elite, Elite 4 duyuruldu. Onun da sitesi var şu anda açık. Girip bakabilirler.
Onlar Assassin's Creed'e mi dönüyor yavaş yavaş böyle her sene bir oyun?
Ya galiba daha uzun süre bir ara verdi bunlar ya. Tam içinde
iddialı konuşuyor. 2 ile 3 arasında bayağı zaman vardı ama 3 ile 4 arasında o kadar zaman olmadı. 3 Afrika. Değil mi?
Ha, evet olabilir, sen haklı olabilirsin.
Hani tamam bir seneden fazla olmuştur ama biz daha arada zamanla alışmıştık.
Bu İtalya.
Yine 2. Dünya Savaşı.
Tabii yine bu sefer İtalya'da geçecek.
Bir yerden sonra sıkmıyor mu ya? Hep aynı şeyler artık.
Öyle. Ya bu Sniper oyun öyle başladı. Adı öyle kaldı ama bu bayağı bir normal FPS'ye dönüştü. İlerleyen öyle oldu. Oyunlarda. Güzel ya, ama hani bayağı bir bu seri sessiz sessiz gidiyor.
Tabii tabii. Evet, evet. Çok, ya şöyle senin dediğin gibi oldu ama mesela oyunda her zaman simülasyona kayan bir zorluk derecesi hala duruyor açarsan. Evet,
bunda hemen vuruluyorsun.
Evet.
Ben o yüzden oynamıyorum.
Şey çıktı, Division.
Beklenen Division evet Steam'e falan geldi.
Geldi çıktı.
Yorumlar? Ya, tartışmalı, şeyli, çelişkili.
Bug'lı, yine düzeltilmesi gereken bug'lar var. Ben abi hayatımda hiçbir oyunda görmediğim bir şeyle karşılaştım. Eskiden hani işte anlatırız ya eski yağ kuyruğu vardı falan diye böyle. Abi oyunda karneyle dağıtılıyor. Şey var böyle, aynen bizim oturduğumuz gibi bir adam var böyle. Gidiyorsun oyuna başlamak için bir kurgu bu. Kayıt olman gerekiyor.
Oyun içinde.
Evet, oyun içinde orduya yazılmak gibi hayal edin. Bir bilgisayara yalandan bir şeyler yazıyorsun ve oyuna giriyorsun. Başlıyor oyun. Öyle güzel bir sahne. Ama bir şekilde o kayıt olmuyor. Muhtemelen çok insan yığıldığı için olmuyor. Adamlar da sunuculardaki herkes de karar vermiş. Ya bu biz çoğuz diye bu olmuyor. Sıraya girelim. Abi sunucuya bir geldim. Böyle bir kuyruk.
Kuyruk var.
Evet.
Karneyle kuyruk. Oyun dağıtıyorlar.
Ve insanlar buna uyuyorlar da. Hani herkes kuyrukta sırasını bekliyor böyle.
Kaynayan yok mu araya?
Kaynamaya çalışanlar var aradan. Onlara küfür ediyorlar. Bak sıraya gir diyorlar. Çalışmıyor çünkü.
Ya abicim parayla. Şimdi ben Sims ilk çıktığında herkes gibi merakla ben de yükledim. Oynamaya başladım. Sonra zaman geçti bir saat falan. Ya böyle bir uyanış oldu. Ya ekranda birisi var. Acıkıyor, pizza söylüyoruz. Çişi geliyor, tuvalete götürüyoruz falan. Ya bu ne? Ben de böyleyim zaten. Bunu niye oynuyorum ki? Hani kendim zaten lanet olsun böyle oyuna demiş kapattım. Ya normalde de hani niye şey devlet dairesinde sıra bekliyoruz falan? Niye sıra bekleyeyim ki oyunda ya?
İşte
halletsinler o şeyi.
Bak evet, ben onu başka türlü bir hani YouTube'da biri çözmüş, yayınlamış. Öyle açtım orayı başka bir türlü.
Vay.
Devam ettim ama oyun şey... Yani
nasıl başka tur şimdi herkes soracak.
Şöyle onun bir Destiny gibi düşün. Şimdi hani orada
hile lafı geliyordu.
Hile değil, hile değil. Destiny'de hani fire team oluşturuyorsun ya. Burada da bir fire team oluşturuyorsun gibi hayal et. Birkaç arkadaş görev oynayabiliyorsun ya da tanıman gerekmiyor. Lobiye giriyorsun.
Anladım.
Lobiye girdikten sonra aynı yere bir daha geliyorsun. Bir şekilde daha az insan var. Sunucu değişmiş. Daha az kalabalık olunca akıyor. Geçiyorsun. Çünkü oyundan 10 defa çıkıp girsen de yine aynı kalabalık sunucuya sokuyordu seni. Bir türlü aşamıyordun. O lobiye girdiğin zaman bir yükleme daha oluyor ve başka bir sunucuda başlıyorsun.
Ya bu oyunun daha piyasaya çıkmadan testini falan da yaptılar. Bunlar nasıl hani düşünülmüyor bilmiyorum.
Evet,
hatırlarsanız SimCity'nin en son sürümünde falan da böyle şeyler oldu. İnsanlar oyuna tabii, bir türlü giremediler yoğunluktan falan. Ne bileyim ya. Hani hakikaten... Teknik olarak bu yükü öngörmek çok zor.
Belki de.
Amenna.
Ama satış rakamın belli. Hani bir tahminde bulunabilirsin yani.
Evet.
Güzel gözüküyor oyun. Grafikleri falan o tanıttıkları zamanki kadar iyi olmasa bile çok iyi. Hani görselleri. Benim hiçbir şikayetim olmadı.
Şimdi o ya demosunda grafikler daha güzeldi tartışması 1-2 yıldır oyun sektörünün bir şey oldu hani.
Kanayan yer abi o.
vazgeçmediği bir durum oldu. Her oyunda karşımıza çıkan bir şey oldu. Nereye kadar gidecek bilmiyorum.
Evet. Bunun da şeyleri çıktı daha, işte DLC'leri falan olacak, nasıl devam edeceği, onların da ismi falan çıktı. Oynayanlar evet karışık, çünkü şey var, oyunda yine single player'in kısa sürdüğünü söylüyorlar. Bir yandan da evet şey, hani yine Destiny gibi diyeceğim ama multiplayer kısmı da bunda bayağı bir yoğun.
Ya hani, bana insanlar şey diyor, abi sen Destiny'yi çok oynuyorsun, bunu da seversin falan diyor. Benim Division konusunda hiçbir fikrim yok, hani o videolarını seyretmekten öte.
Yok, o kadar da değil abi, o kadar da benzemiyor aslında.
Ateş ederek birilerini vuruyor muyuz?
Evet.
Tamam. şey var mı? Silahlar, hani vuruş hissi dediğimiz geri dönüş, ses, görüntü. Bu bir kere tabii bilim kurgu değil. Hani bilim kurgu olsa silahlar falan öyle Destiny gibi uyduruk şeyler değil. Gerçek herhalde silahlar değil mi?
Silahlar evet, biraz oraya yakın ama yine hani çöp toplayıp silahları parçalayıp ya da satın alıp yeni upgrade'ler açmak falan üzerine kurulu. Level atlama üzerine kurulu.
Anladım. Öyle çöp toplama möp toplama deyince bende yine o Sims hissi oluştu. Gerçek hayata benzemesin. Biz de orada da hurdalarla uğraşıyoruz.
O yüzden şey sana daha hoş geliyor işte Destiny. Çünkü orada o daha çok oyun simülasyondan çok.
Valla ben birilerini kafasından vurmayı seviyorum. Hani bunu tatmin edecekse.
Eder,
ya
eder.
Da baltayla vurmayı seviyorum. Onun platformdan o yüzden vazgeçemedik.
Oyun güzel oyun. Bir tanesi de Hitman.
Hiçbiri yoksa kamyon kullanıyor.
Evet. Bu hani bir saat gösteriyor sistem. Şu saat itibariyle Hitman çıkıyor.
Hitman.
Evet, yeni Hitman. Adı Hitman ama hani şey değil. Herhangi bir takısı yok. Bu da bir tuhaf çıkacak. Şöyle ki iki tane seçeneğin var. Intro Pack diyor. 40 lira veriyorsun Steam'den. Prolog kısmını oynatıyor. Bir de Paris bölümünü oynatıyor. İşte Contracts kısmına
demodan
da girebiliyorsun.
Demodan hallice.
Bir de 150 liraya satılanı var. O full experience diyor. Bütün lokasyonlara, yani her şeye giriyorsun ama işte bak oyun henüz bütün her şey açık değil. Şu anda Paris'te başlayacaksın. Daha sonra bilmem neresi gelecek. Böyle böyle gezerek gideceksin.
Ya bir yandan tamam şey fikri hoşuma gidiyor. Ya bazı oyunları da bırakıyorsunuz. Başlayıp biraz sonra bırakıyoruz. Hani onun için bütün oyunun parasını ödemeyeyim. Ama buradaki yaklaşım o değil gibi sanki ya.
Sonuçta kötü niyet sezinliyorum diyorsun.
Bana bu, ben Hitman'i seviyorum, oynayacağım diyelim. Kaça mal oluyor bana?
Şimdi 150'yi verirsen ta eskisi gibi oynayabilirsin.
Lira.
Evet, lira.
Tamam, o zaman normal oyun fiyatı zaten.
Kaç oluyor? İşte 50 dolar oluyor neredeyse.
Ya da kaç, 40 liraya mı?
40 liraya.
Biraz deneyip beğenmezsem de o 40 lirayla kalmış olurum.
Aynen. Yani bakacağız.
Vallahi şimdi demin Division konuştuk. Division 60 dolar.
O 60 dolar.
Bir de hemen şimdiden Season Pass'i var. Mevsimlik bütün DLC indirimi hakkı var. O da 40 dolar. Etti 100 dolar. 300 lira.
Sonra sıraya gireceksin.
Heh, 300 lira vereceğim. Sonra da sıraya gireceğim. Oyun içinde sıra simülasyonu. Araya kaynak yapanlarla kavga edeceğim.
Evet.
Onu zaten otobüs durağında yapıyorum.
Tabii.
Akbil parası, fazla bir maliyeti de yok. Neyse, oynayalım da görelim. Belki de şaheser bir şeydir.
Bakalım.
Bu arada şimdi Akış'a yazmışlar. Rise of the Tomb Raider'a da DirectX 12 desteği gelmiş.
Yama falan çıktı herhalde.
Evet.
Ona görmek isterim.
Bakarız.
Grafikleri yani çok güzel. Çok
ufak
güzel.
Ufak artıyor DirectX 12 desteği oyunlarda.
Lütfen.
Değil mi? Yani artık.
Lütfen.
Onun Hitman'de de var bildiğim kadarıyla.
Evet, Hitman'de de var. Ya şimdi DirectX 12 konusunda tabii herkes heyecanlanmakta haklı. Çünkü doğru kullanıldığında
performans
bedava artırı. Performans artışı. Ama işte her kartta olacak ya da her oyunda bu olacak diye bir şey yok. Benim tahminim sonradan yamayla falan değil de en baştan DirectX 12 dikkate alınarak geliştirilen oyunlar daha
bence de
dönüşlü olacaktır.
Evet. Hep öyle oldu çünkü.
Yeni teknoloji. Ona göre yaparsan.
Ya bir şeyi en başından uygun yapmak tabii ki her zaman.
Evet.
Daha iyi.
MAME artık özgür yazılım standartlarına uyacakmış.
Evet, emülatör. Ya o tabii birçok yerde işte open source oldu, açık kaynak oldu falan diye verildi ama o zaten açık kaynaktı.
Ne oldu?
Fakat şeyi duyuruyorlar.
Biz diyorlar özgür yazılım şartlarını tam olarak karşılıyoruz.
Tamam.
Şimdi orada şöyle bir sorun var. Bu emülatör biliyorsun binlerce jetonlu makineyi taklit ediyor. Bir sürü kişi var buna geliştiren. Adam kendisi bu projeye dahil oluyor. Diyor ki ben kardeşim işte Pac-Man'e meraklıyım. Ben onu üstadı olacağım. Yüzlerce kişinin emeği var. Şimdi bunu tabii şey yapamıyorsun. Karar verdim open source olacağız biz. Şöyle şu lisansa uyacağız. Hadi ertesi gün yaptım yapamıyorsun. O 300 kişi işte 300 kişiden bir izin alman lazım. En azından bir tek satırlık bir tamam kabul demesi lazım. Onu yapmışlar, halletmişler. Ve özgür yazılım şartnamesine uyar şekilde, şartnamesi demeyeyim de işte çizgilerine uyar şekilde Richard Stallman'ın çok hoşuna gidecek şekilde duyurdular. Aslında hani kullanan için, indirip oyunları oynayan için değişen hiçbir şey yok.
İyi o zaman.
Ama iyi bir gelişme.
Evet. Bu arada hafta sonu üniversite sınavları var. Katılanlar vardır bizde de, bizim izleyicilerden de.
Başarılar diyelim. Stres müthiştir. Bizi bıraksınlar dinlemeyi. Gerçi bu saatten sonra ders çalışarak da bir şey olmaz. Ya da dinlesinler, dinlensinler.
Dinlesinler,
işte.
Kafaları dağılsın.
Bizim Cantu da giriyor.
Ona da iyi şanslar diyelim.
Bardaklarda son durumu da aktaralım Hamdi. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz?
Bardaklar ikinci haftanın sonunda siparişlerde güncel duruma yetiştik sayılır. Elimizde ürün kalmadığı için bugün tamamlayamadık. Yoksa herkesi gönderecektik. Bir 20 tane falan kaldı. İnşallah işte önümüzdeki hafta içinde yeni seri gelince, çünkü geliyor ve ertesi gün bitiyor, öyle bir durum oldu değil mi yani?
Tam olarak öyle oluyor.
200 tane falan bardak geldi ve ertesi gün hepsi paketlenip gitti. Dün 100 tane falan gönderdik, evet. Sen yazmışsın.
Yani şikayet etmek değil kesinlikle ama bardak paketlemekten başka bir şey yapılamaz oldu. Kargocu bayağı şaşkın.
Evet.
Ay sonunda asıl muhasebecinin yaşayacağı şoku ben merak ediyorum. Çünkü normalde biz ayda 4, 5, 6 fatura keserken bir anda koçan vereceğiz adama.
Yüzlerce fatura oldu bir anda. Bir yandan kırılanlar falan çıkıyor tabii. Yanlış saymadıysam 5 veya 6 oldu. İyi tamam. Bir rakam. İyi. Yani yüzlerce sipariş gönderdik.
Şey yok
500'den
ama.
500'den fazla bardak gönderdik.
600 diyebiliriz yuvarlak.
Ya yuvarlak 600 denilebilir evet.
Yanlış giden olmadı değil mi?
Onları diyecektim.
Şey oldu. İki kırmızı, tane alıp da biz siyah. Bir gönderdiğimiz olmuş. Ben faturaya girerken herhalde sayıyı tamam. Karıştırdım ya yanlış bastım.
O telafi edilir.
İki tane falan öyle çıktı. Onun dışında yani, başka bir şey olmadı.
Hiç ulaşmadı diyen.
Yok. Zaten ulaşmadığı zaman kargo firması arıyor bana söylüyor şunlar almadı diye. Ben de bir e-postayla bildirim yapıyorum. O da 3-4 tane oldu ama onlar almışlar herhalde. Yani gidip de bulunamayıp evet. Şubede beklediği zaman geri arıyorlar bizi.
Tabii.
Yani bak bu geri dönecek. Hani bir isterseniz bir de siz söyleyin diye. Biz de bir e-posta gönderiyoruz.
Genel olarak iyi hallettik diyebilir miyiz?
Diyebiliriz.
Sizin bayağı başarılı hallettik. Emeğiniz çok oldu bu işte. Bu arada bardakları basanlar teknoseyirci aslında onlar. Doğru. Teknoseyir takipçilerinden.
Geçen hafta geldiler.
Sağ olsunlar. Çok başarılı. Evet, iyi iş çıkarmışlar. Evet. Ayrıca teşekkür etmek lazım.
Vallahi bir de şey isteği var.
Güzel bir deneyim yaşadık.
Porselen olabilir mi diye soranlar var. Çünkü bardağı makinede yıkayamıyorsun ya. O bir sorun.
Porseleni yıkayabileceksin.
Evet. Ama işte porseleni bizim çalıştığımız firma kendisi yapmıyor. Basmıyor. Düzgün bir basan yer. Onlar da bizim için bakıyorlar bu arada.
Orada baskı kaynak. Sistemi evet. Değişiyor herhalde.
Baskı sistemi değişiyor. Evet.
Yani o zaman işte adetler vesaire falan yeniden bir hesap kitabı yapılması lazım.
Ya bardağın makinede yıkanması konusunda şöyle bir bilgi verdiler. Sıcaktan evet. Dolayı bozuluyor. Hani makinenin zaten bir aşındırıcılığı var bulaşık makinesinin. Ama ondan öte sıcaktan dolayı baskı yani bozuluyor.
Normalde sen elde yıkadığın zaman en sıcak yıkasan 40 dereceyi falan aşamazsın.
Elinin dayanabildiği
makineler
kadar.
Makineler 70-60 o civarlarda sıcaklıklarda yıkıyor. Evet. Bu bardaklar da yapılırken sıcak preste işte evet. Üzerine o baskı çıkartılıyor. Zaten ısıtıp da bir de üstünde su vurdun mu o gidiyor. Soluyor evet. Rengi yani ister istemez. Tabii. Birkaç yıkamada tamamen bile belki silinir yani.
Porselen çok çok çok daha yüksek sıcaklıklarda işlem gördüğü için hani senin bulaşık makinenin sıcağı
Hiçbir şey ifade etmiyor ona.
İşte evet. Zaten baskı sistemi falan da değişiyor işte herhalde onun da. Çünkü biz bunları ilk yaptırırken de bakmıştık porselen. Bardak fiyatı falan da değişiyor o zaman. Evet.
Çok değişiyor.
Benim bir arkadaşım mikrodalgada kullanılır mı diye sordu ama mikrodalgada bardak ısınmıyor benim bildiğim.
Evet. Yani ben sorun olacağını bir düşünmüyorum şey, çok fazla.
Bardakta kahve falan soğuyunca koyarlar mikrodalgaya kimisi. Benim bildiğim orada bardak ısınmıyor. Hani ya biz onu deneyelim. Biz onu deneyelim haftaya kesin sonucu.
Söyleriz.
Kesin sonucu.
Bu arada şey değişti. Sen onu söyledin mi şeyde bizim akışta?
Yazdım oraya.
Kredi kartı sistemi EasyCo'da da değiştirmiş. Biz daha önce olduğumuz için eski kredi kartı sistemi vardı. Çoğu kişi onu kullandı. Orada işlemler çok uzun sürüyordu. 2 dakika falan böyle ekrana beklediğin oluyordu. Hatta tereddüte düşüyordun. Ya oldu mu olmadı mı diye. Şimdi yeni sisteme geçmiş onlar. Biz de onların yeni sistemine geçtik. Orada garip bir şey oldu. Bütün kayıt işlerini falan tekrar yapmak zorunda kaldık. Ama şimdi ona geçiş oldu. Hem taksit imkanı da geldi.
Oo. Güzel.
Vade farkı ekliyor tabii üstüne. Yalnız, ama çok küçük yani.
Bu işe biz hani ya işte öyle bir şey bir renk olsun hani bir ciddi bir gelir geleceğini beklediğimizden değil. Talep çoktu. Gerçekleşsin bu diye girdik. Ama öyle bir angaja olduk ki şimdi hani adet de bizim öngördüğümüzün çok çok üzerinde sağ olsunlar. Evet. İlgi çok üzerinde. Ama biz de sonuçta bırakıp bardak işine çeşitler vallahi artacak falan
şunu
filan.
Şunu görmüş olduk. Yani ona uygun bir altyapı yapmamız lazım. Çünkü ben 2 haftadır fatura kesmekten başka hiçbir şey yapamıyorum.
Evet.
Yani
evet.
Sitenin altyapısıyla uğraşmak falan mümkün olmuyor. Yani hakikaten demek ki böyle bir talep olursa bunun ayrı bir altyapısı düşünülecek.
Şimdi sırada ne var? Tişört mü? Başka türlü bardak mı? Kaşık mı? Tabak
vallahi
mı?
Seçenek çok. Anahtarlıklar vesaireler. Bakacağız. Bakılacak. Dediğim gibi altyapısı falan da düşünülecek. Çünkü altından kalkılmıyor.
Biz tabak yaptırsak farklı bir şey olsun. Herkes de olmayan bir şey olsun. Farklı bir şey bulalım ya.
Vallahi site kadar çok talep geldi. O da yapılabilecek bir şey aslında. Bilmiyorum ne kadar ilgi çeker.
Bilgisayarla ama ilgili bir şey olması.
Üstüne yapıştırılabilecek falan bir şeyler arıyor.
Telefon kılıfı fikri geldi.
Ama 100 çeşit telefon var.
Tabii.
Evet işte. Belli başlı belki de.
Kesin benim telefona göre olan olmaz.
Yok telefon kılıfı zor yani.
Ya tişörtteki sıkıntı da şu, adama yollayacaksın uymayacak, hadi geri gönder.
Ya onun şimdi boyutlarının standartları var aşağı yukarı. Biz daha önce Tom Sarveri'de yapmıştık, çok da sorun yaşanmadı. Boyutlarını söylüyorsun, herkes ölçüp alabiliyor kendine. Hani X'in boyutu şu, işte X large'in boyutu şu, medium'un boyutu şu falan.
Orada şey yapmak lazım, yine ısmarlamadan toplayıp siparişi.
Yani şey yapılabilir, ön anket yapılabilir kabaca çünkü sayı veriyorsun yani ürettirirken adama.
Raf raf burada butik gibi dizemeyiz. Hani önceden siparişi alıp öyle ürettirmemiz lazım. O şekilde bir deneme yaparız.
Evet.
Yani onların işte dediğim gibi zamanla bakarız onlara da asıl mesele bizim buradaki işler ne olacak. Bakalım. Şimdi artık sıfıra yaklaştık. Dediğim gibi 20 tane falan kaldı. Onları da pazartesi salı artık ne zaman elimize yeni ürünler ulaşırsa göndereceğiz. Ondan sonra günlük olarak siparişi verdikleri anda herkese ulaşır. Sen bu arada elden alabilecekleri bir
evet,
anla anlaştın.
Geçen hafta anlaşacağım demiştim. Anlaşıldı. Dreamers'ta. Konsepte de uygun bir mağaza.
İstanbul Kadıköy Moda'da.
Moda'da.
Dreamers Figür.
Figür evet. Figür dükkanı. Hakikaten gitmişken bayağı bir vakit geçirebilirler orada. Daha önce gitmedilerse.
Elden alabiliyorlar.
Elden alabilirler. Ben orada çok stok yok henüz ama şu anda var. En azından dün bıraktığım için biliyorum. Bayağı da iyi satıyorlarmış. Hani normalde onlar zaten bardak satıyorlar. Çeşitli lisanslı ürünler. Teknozehir bardağı en çok satan bardakmış şu anda. böyle devam edeceğiz. Şey diyenler var. Hani biz bitirecek miyiz? Yok. Elde stok olur. Hep.
Evet.
Azar azar satacağız işte bunları.
İstedikleri zaman sipariş edebilecekler.
Evet. Başka bir şey diyor musunuz?
Vallahi her şeyi konuştuk.
Üniversite sınavında başarılar tekrar.
Evet.
Oldukça zor bir gün.
Ya.
Bu şimdi sınav sistemi değişmiş. Zamanında ÖSS, ÖYS vardı. Ben o nesildenim. Şimdi bu tek bir sınav mı?
Burada da artık birden fazla sınav var diye ben de öyle biliyorum. YGS bu. Şimdi olacak olan. Sonra bir de onun yerleştirmesi var galiba. Çok emin değilim. Ben de takip etmiyorum.
İyi şanslar.
Evet.
Başlı başına sistemin kendisi bir bilmece zaten.
Tabii tabii.
Çözebilen arkadaşlara.
Ya içinde olanlar ister istemez çözüyorlar. Mecbur. Öğretmenler vesaire falan yardımcı oluyor.
İyi şanslar.
Ben bütün sınavları iki kere girdim. Hepsi çalındı.
Aynen bende de.
Nasıl çalındı ya?
Biz yaşıt olduğumuz için.
Evet.
Anadolu Lisesi sınavı da sorular çalınmıştı. Bir daha girdik. Üniversite sınavında da sorular çalındı. Bir daha girdik.
Evet.
Ben keyiften iki kere girdim. Hani ben de çalınan malından olmadı. Ben iki kere üniversite sınavına girip iki kere üniversiteye girdim.
İki üniversite mi?
Ben bana
mezun işime... değilim de. Evet. Yani birini bayağı bir okudum, birini bitirdim.
Soruların çalması benim işime yaradı. İkincisinde de ikinci sınavda daha iyi sonuçlar elde etmiştim ben. Bir alışkanlık oluyor herhalde, rahatlama geliyor.
Ama ne korkunç bir şey ya. Öyle o yani. Sınavın, yani hatırlıyorum şimdi o stresi, o bunalımı. Girmişsin işte hani hallettik falan, evine geliyorsun, kurtuldum. Sonuçları bekleyeceksin. Çalındı, iptal. İptal. Korkunç bir şey ya.
Kötülük şu abi. Ne olursa olsun bitiyor ya.
Hiçbiriniz şey yapamadınız o zamanı, atlatamadınız.
Hayır, bir de iki kere başına gelince ben inanmadım. Dalga geçiyorlar sandım bana. Arkadaş aradı söyledi. Hadi lan dedim, olur mu öyle şey falan.
Sana yapıyorlar.
Hayır, şey kötü abi. Sen sınavı kaybetsen de kazansan da bitmiş oluyor. Artık tatil.
Evet.
Hani mesela. Evet. Ama yok, bir daha dershaneye gidiyorsun.
Bir hafta iki hafta sonra mı oluyordu değil mi? Bir ay sonra mı oluyordu? Öyle bir zamanı vardı arada.
Korkunç bir şeymiş.
İnşallah öyle bir şey olmaz da sağ salim bir sınav gerçekleşir.
Hadi bakalım.
Önümüzdeki haftada görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.